Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Merhabalar herkese, değerli dinleyenler, gündem dışı programıyla yine buruz, yine bir terör hadisesiyle sarsıldık. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine bu haftada buruk bir şekilde yayına başladık. Fakat geçen hafta da söylemiştim, ne kadar da buruk da olsak görevimizi yapmak durumundayız. Bu programın ismi gündem dışı. Keşke gündem dışı olmasaydı da gündemle ilgili konuları konuşup üstünde belki özellikle durulması gereken terör hadisesini konuşabilirdik. Fakat bize de verilen görev gündemle ilgili değil, gündemin dışı bir konu belirleyip bununla ilgili konuşmak. O sebeple bu haftada programımızda görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenler, tabii gündem dışı ama siyasi gündemin dışı, bunun dışında tiyatro gündeminin içi, edebiyat gündeminin içi, sinema, opera gündeminin içi. Bu hafta iki konuğum var. Biri Güner Kuban, kendisinin romanı Ağustos ayında bu yaz çıktı. Beklenen bir romandı çünkü verdiği röportajlarında romanın sinyallerini zaten veriyordu. Bütün röportajlarını okudum bu arada bu hafta boyunca. Güner Kuban'ın kitabını okudum büyük bir keyifle. O yıllara gittim, sanki Güner Kuban'ın ailesinden biriymişçesine Güner Hanım'la sohbetimi yapabileceğim. Çünkü bütün detaylara, romanında bize verdiği en azından bütün detaylara hakimim. Tabii Güner Kuban'ın kitabı Mona Kitap'tan çıktı. Bu yayın evinin de özel bir yeri var benim için. Çünkü radyoların kraliçesi, prensesimiz, her şeyimiz Arzu Çağlan, oranın genel yayın yönetmeni. Buradan Arzu Çağlan'a da selam olsun. Tabii onunla çalışan yazarlar söz konusu olunca her birisi bizim başucu yazarımız, onların kitapları başucu kitaplarımız olacaktır. Çünkü biz Arzu'nun o hoş kahkahalarını özlüyoruz. Duyamadığımız için üzgünüz. Umarız en kısa sürede Arzu Çağlan'ı da duyururuz, duyarız ya da en azından onu söylemiş olayım. Tabii ben Arzu'yla bu hafta hiç Arzu Çağlan'la görüştüm ve onun o sıcak sesini duyma ayrıcalığına da eriştim. Hatta programa da davet ettim. Yayıncılık anlamında, çünkü anlatacağı çok şeyler var. Tabii aynı zamanda bir yayın yönetmeni, aynı zamanda bir astrolog olunca Arzu Çağlan, yani 2017 için bir bakacağım dedi. İnşallah 2017'de onu da stüdyomuzda konuk ederiz. Hem eski bir yayıncı olarak, eski de kalsın istemiyoruz tabii şüphesiz, ama radyocu olarak daha doğrusu, hem de günümüzde başarılı bir yayın evinin yayın yönetmeni olarak. Evet, şarkıdan sonra Güner Kuban'la sohbet edeceğiz. Çok keyifli bir sohbet olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Çerkez Ethem'in yeğeni. Acaba Çerkez Ethem bir hain miydi, yoksa bir kahraman mıydı, neydi, yanlış mı anlaşıldı, çarptırıldı mı, tarih kitapları bize ne anlatıyor, ne kadarı doğru, nedir, bütün bunları Güner Kuban'la tarihin canlı şahidi olarak konuşacağız. Sonrasında bir başka bağlantımızda programımızın artık vazgeçilmezi gurumuzun la bir sohbet yapacağız, ama tabii guru bekleyecek. Bize ne hazırlamış? Sürücüsüz araçlarla ilgili bir yazı hazırlamış, bir bilgilendirme notu hazırlamış. Onun üstünden konuşacağız. Notlarına böyle bakma şeyim oldu, imkanım oldu. Onunla ilgili konuşacağız ama o birazcık bekleyecek. Çünkü öncelikle Güner Kuban'ı alacağız ve Güner Kuban'la uzun güzel bir söyleşi yapacağız sevgili dinleyenler. İnanıyorum ki bu yapacağımız söyleşi Güner Kuban'ın bütün röportajlarının üstüne çıkacak. Bütün röportajlarını okudum, hepsinin üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kitabını okuyup söyleşiyi gerçekleştiren muhtemelen ilk kişi olacağım.
Shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. I
its tail, I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere, name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do, life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, life. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh.
Sevgili dinleyenler, şimdi birazdan Güner Kuban'la sohbetimiz başlayacak ama ben öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Kitap bir çocuğun gözünden, yani Güner Kuban'ın gözünden anlatılıyor. Güner Kuban'ın gördükleri, duydukları, yaşadıkları ve daha ziyade annesi ve babasının anlattıklarını tarihi yaşayan bir kişi olarak bize anlatıyor. Dolayısıyla kitap aslında kurgu değil. Evet, bazı diyaloglar kurgu şüphesiz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili işte yapılan diyaloglar ya da işte Çerkez Ethem'in yaptığı diyalogların bir kısmı kurgu olabilir. Ama genel olarak olaylar kurgu değil. Benim bu sıralar elimde bir de Ayşe Kulli'nin Kanadı Kırık Kuşlar kitabı vardı. Onunla beraber aynı eş zamanlı okudum ve Kulli'nin kitabı da haftaya bahsederiz. O da tarihle ilgili çok güzel bilgilerin verildi. Yani son romandan daha iddialı, daha güzel bir roman Ayşe Kulli'nin. Çok isabetli oldu esasında aynı eş zamanlı olarak iki kitabı da incelemem. Notlar aldım çünkü biraz sonra duyacaksınız Güner Kuban'ın sesini. Son derece otoriter bir cumhuriyet kadını. Kitabımı okudunuz mu, okudun mu dedi. Oku kitabımı dedi. Dedim şüphesiz okuyacağım ama o kadar korkmuşum ki böyle notlar alarak, altını çizerek falan böyle özetler, sayfalar dolusu özetler çıkararak kitabını okudum. Bu arada bütün röportajlarını da okudum. Biraz önce şarkıdan önce dedim ya hani kitabını okuyup röportajı yapan belki de ilk kişi olacağım. Çünkü ne Milliyet'teki, ne Hürriyet'teki, ne Posta'daki röportajlarda röportajı yapan kişi okumamıştı ya da henüz okumamıştı. Ya da daha önceydi röportaj, okuyamamıştı bilemiyorum. Ama hani o kitabı da okuyarak, özümseyerek Güner Hanım'la bağlanacağım için kendimi de çok şanslı addediyorum. Şu an telefon hattının diğer ucunda Yalıkava uzanıyoruz. Güner Hanım'ın yazdığına, daha doğrusu ikametine. Merhabalar.
Merhaba.
Nasılsınız?
Çok benziyorum. Biliyorsunuz üşütmüştüm. Sesim pek iyi gelmeyecek.
Hayır, şu an mükemmel geliyor sesiniz. Gayet güzel geliyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Günar Hanım. Gayet net duyabiliyoruz. Siz yorulduğunuz zaman hastasınız. Bize söylerseniz şarkı arası da veririz. Uzun aralar da veririz. Hiç sorun değil. Bize söylemeniz yeterli olacaktır. Çünkü evet, hafta içi görüşmüştük sizinle. Rahatsızdınız. Umarım şimdi birazcık daha doğrusu iyisinizdir.
Sesim iyi duyuluyorsa mühim olan o.
Evet, teşekkür ederim.
Bu kadar kalın sesli değilim.
Şimdi Günar Hanım, ilerleyen yaşına rağmen diyeceğim ama yani çok da öyle ilerleyen bir yaşı yok. Röportajlarında 18 yaşında olduğunu söylemiş, haklı.
Doğru.
Nice 50'li, 60'lı, 40'lı, 30'lu yaşlarda insanlar görüyoruz. Tıpkı 6. listeki gibi I see dead people. Yani yaşayan ölü. Walking Dead'deki ölüler gibi. Yani yürüyor ama bir şekilde ölü gibi. Ama siz öyle değilsiniz. Maşallah fotoğraflarınızda bir enerji patlaması var. Roman da zaten bunun en büyük göstergesi. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde bu yaşam enerjisini göreceklerdir. Nüfus cüzdanındaki yaş önemli değil.
Görecekler.
Haklısınız.
Televizyonda olsaydı görecekler.
Haklısınız efendim, haklısınız. Maşallah çok dinçsiniz. Hiç bir şeyi kaçırmadan hemen cevabı yapıştırdı. Çok güzel. Yani böyle bir konuğa bağlandığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Şimdi efendim, kitaptaki sıralamayla gidelim arzu ederseniz. Ama bu sıralamayı bozma konusunda da şüphesiz tam bir yetkiye sahipsiniz. Değiştirebiliriz, bozabiliriz. Hiç sorun değil. Şimdi tamam. Sizin basın bülteninizde her ne kadar İstanbul'un Dillere Destan Pembe Köşkü'nde başlıyor dese de evet, o aslında orada, yani geçmiş orada ama kitabın ilk sayfasına itibaren baktığımız zaman kitap aslında Bandırma'da başlıyor. 20 yardımcılı devasa bir konakta oradan yazmaya başlamışsınız ama ondan sonra ikinci kısmından itibaren, daha doğrusu birinci bölümün ikinci bölümünden itibaren, kısmından itibaren geçmişe dönmüşsünüz ve daha geçmişten günümüze ailenizin hayatını anlatmışsınız. 20 yardımcılı bir konakta başlıyor dediğim gibi. Bu huzur ne kadar devam edecek? Birkaç sayfa sonraya kadar devam edecek. Kader ağlarını örmeye başlıyor. Konak 1. Mecliste Saruhan Milletvekilliği yapan Reşit Pişov'un ve karısı Seher Hanım için yaptırılmış bir konak. Reşit Bey ve Seher Hanım sizin anne ve babanız değil mi?
Evet.
Evet. Şimdi efendim, huzurlu bir şekilde Bandırma'da yaşarlarken yardımcılarıyla, 20 yardımcıyla, yani ki konakta yaşayan kişiden daha fazla yardımcı sayısı. Reşit Bey'in babası Ali Bey de bu konakta. Reşit, Seher'in çocukları Aytek, Aysel, Özden, önceki evliliğinden Faria, henüz siz doğmamıştınız.
Hayır.
Bu Bandırma'daki konakta hayat başladığı zaman siz daha sonra doğacaksınız şüphesiz. Ali Bey'in yani araya girip tabii ki şey yapabilirsiniz, siz de girebilirsiniz
tabii
araya.
Tabii sonradan zaten orası şey oldu, hükümet konağı oldu yıllarca.
Evet, Bandırma'da şu an peki nedir o konak?
Şimdi yok o şeyden varislerden birisi İzade-i Şu yapmış. Ben yokken Avrupa'da ya da Amerika'dayken ondan sonra satmışlar.
Evet.
Ben burada olsaydım gayretini sattırmam.
Tabii yani gayretini. Böyle tarih yapıları biz bir türlü sahip çıkmayı beceremiyoruz, öğrenemiyoruz. Esasında orada tarih var. Yani o romanınızı okurken ben de o tarihin içerisine girdim. Yani Ali Bey'in sanki böyle bir torunu gibi ya da orada çalışan bir 20 hizmetçiden biri olarak böyle sanki sizin yaşantınızı, kardeşlerinizi, annenizi, babanızı gözlemledim. Böyle bir şeye, tarihe esasında sahip çıkıp oranın bir müze olması gerekirdi belki ama ülkemizde doğrusu bu pek gerçekleşmiyor. Tabii Ethem Bey'e bağlayacağım, Çerkez Ethem'e. Ali Bey'in cephede olan da iki oğlu var. Ethem ve Tevfik değil mi?
Ethem yani, Bey diyelim. Sonra Çerkez Ethem oldu son dakikada.
Evet. Ethem Bey diyelim. Hay. Ethem Bey ve hani şey, romanı bir kafamızda canlandıralım. Ali Bey var Bandırma'daki konakta. Evet. Ethem Bey, Tevfik Bey var.
Beş tane çocuğu
cephede.
Vardı.
Evet. Reşit Bey var, sizin babanız.
Vardı. İki tanesi Balkan Harbi'nde şehit oldu diyorlar. Öldü. Tamam mı? Savaşırken. Anadolu topraklarını kurtarmak için. Dedem, kalan üç oğlu, bir tanesi babam, mebus. Babam 1. Meşrutiyet Meclisi'nde de mebustu, bu mecliste de mebustu.
Evet.
İki mecliste de mebustu.
Şimdi
o,
efendim.
O Ethem Bey, bir de Tevfik amcam var. Üç oğlu var. Üç oğlu da birisi asker olmak istiyor. Küçük ötekiler politikadalar zaten. İşte böyle de eski ama sonradan politikaya geçiyorlar. Ama siz yani şey gibi anlatıyorsunuzdur, ona otururlarken orada birdenbire kader ağlarını övmüyor.
Evet, evet şüphesiz öyle.
Bazı belirli insanlar Etelbey'in yükselişini çekemiyorlar.
Efendim oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bandırma. Sonra. Bandırma'daki konakta huzurlu bir şekilde yaşarken Tanin gazetesinin evet. şu manşetiyle hayatları birdenbire değişiyor. Şayanı hayret.
Neler bir şeyler işitmişler. Birazcık evet. rahatsızlar. Evet. Tabii. O kadar evet. habersiz olamazlar.
Tabii tabii değiller ama ya, manşetle birlikte her şey değişiyor. Şayanı bir şayanı hayret bir ihanet. Çerkez Ethem kardeşlerin Yunan'a iltihakı manşetiyle birdenbire evet. Seher Hanım yani sizin anneniz babanızın evet. hayatları birdenbire değişiyor. Sonra konağa birileri geliyor. Oradan itibaren hani başlangıç o olduğu için oradan itibaren alalım. Neler yaşadığınızı evet. da adım adım, daha doğrusu ailenizin ondan neler yaşadığını adım adım alalım.
O gece biliyorsunuz konak basılıyor.
Evet.
Ondan sonra şey Kayseri'ye sürgün ediliyorlar. Bunun sebebiyle adım adım anlatalım diyorsun ama.
Evet.
Yani Reşit Bey'i şey yapmak. Bir şekilde ailesini bulmak için getirmek ve yakalamak. Yani onun sürgün etmelerinin anlamı o.
Evet.
Yoksa dedemin, annemin ya da çocukların herhangi bir şey yapacakları bir şey yoktu ki.
Evet. Reşit Bey o dönem Saruhan milletvekili.
Evet.
Esasında o da değil mi? Asıl neden Ethem'le, ya Ethem Bey'le düzeltiyorum. Yani sizin amcanızla İsmet İnönü arasındaki problem, çekişme, kitaptaki yer yer kıskançlık olarak yazmışsınız. Mustafa evet. Kemal Atatürk'e bağlı bir asker Ethem Bey. Diyaloglar da evet. var. Tabii diyalogların bir kısmı kurgudur şüphesiz. Yani teyple beraber geziyor evet, değil. Şüphesiz öyle. Çok haklısınız.
Kurdu,
tabii çok haklısınız. Hı-hı. Mustafa Kemal Atatürk'le diyalogları, sevgisi, saygısı bir asker olarak Ethem Bey'in çok üst düzeyde. Fakat İsmet İnönü ile bir takım problemleri var. Nedir o problemler?
Onun yok. İsmet'in problemi var ondan. Hmm. Onun problemi yok.
Evet. Evet. Nasıl? Ethem, nedir o problemler efendim?
Şimdi, Ethem Bey Yunan'da şey Mustafa Kemal Samsun'dan çıkmadan eve.
Evet.
Bandırma'daki şeylerle büyük babamın çiftliğindeki insanlarla ve etrafındaki çerkezleri onların dostlarını toplayarak kuvayi seyyarı gibi bir şeyle hemen çünkü Yunanlar yakın köylere basmaya başlayınca
evet.
Ethem Bey, yani dedemden, babasından hiç haberi olmadan onları topluyor ve ona karşı harekete geçiyor. Direniş hareketine başlıyor. Ondan sonra Ankara'dan gelen bir heyet, evet. Kuvayi Saray'ın başına getirmek istiyorlar. Ethem Bey'in orada müthiş halk ve meclise müthiş bir yükselişi var. Ondan sonra okulda Ethem Bey'in marşları söyleniyor. Büyük Millet Meclisi'nde Cui Vatan, Vatan Kurtarıcısı diye alkışlarla karşılanıyor.
Evet.
Şeyde Yunan ordusunu durdururken içeride iç isyanları bastırmak için çağırıyorlar. Burada cephe zayıflayacak diyor. Hayır, size çok ihtiyacımız var diye özellikle İsmet İnönü diyorsunuz siz tabii. Doğrudan soyadan aldı. Hı-hı. O zaman tabii Miralay İsmet Bey.
Evet.
İsmet Bey'in şeyleri var, yalvarmaları var. Bunlar Ankara kapılarına dayandılar. Bizim buna dayanacak gücümüz yok. Lütfen gelin bizi bundan kurtarın. Bütün bunlarla Ethem Bey kuvvetleniyor. Evvela istiyorsa çok kısa mı anlatayım yoksa kısa bütün özünün sonunda mı anlatayım?
Akışa uygun şekilde devam edelim. Hani hepsini bir çırpıda. Evet evet hepsini bir çırpıda. Evet.
Çünkü o kadar şey ki basit bir hikaye aslında.
Evet.
Yani bu söylediğin bu inanılmaz yükselişi rahatsız eden insanlar var. Bunların başında şey geliyor. İsmet Bey geliyor.
Şimdi bize tarih kitaplarında
evet.
Ethem Bey'i böyle hep şey anlattılar.
Asi
olarak anlattılar, vatan haini olarak anlattılar. Ama sizin iddianız vatan haini olmadığı amcanızın yönünde. Hatta ben
Meclisinden de şey çıktı.
Ha çok doğru. Tabii geldi. Bilmez miyim tabii ki. Yani hani sizin başta iddianız buydu. Tek başınıza siz yel değirmenleriyle savaşıyordunuz neredeyse. Fakat kitabı tamamladıktan sonra belki daha basım aşamasında meclise bir soru önergesi verildi ve dendi ki Çerkez Ethem'le ilgili siz vatan haini olarak biliniyor. Ders kitaplarında okutuluyor. Hain mi değil mi? Bununla ilgili bir karar var mı dendi. Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na sordu. İçişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı sonuç olarak böyle bir kaydın olmadığı meclisin resmi cevabıyla tescillenmiş oldu. Değil mi? Yanılıyor muyum?
Yok. Hatta Serhat Beyciğim bu komitenin başında bir hanım var. Benma avukat bir hanım.
Evet.
Milletvekili. O beni evet. aradı. Benim Asat'ın hanımefendi.
Evet.
Dedi ki kitabımızı okumaya başladım.
Evet.
Ben bir komiteye başkanlık ettim. Dedik aradık bütün şeyleri, önergeleri, meclis kayıtlarını, tutanaklarını hiçbir yerde bir şey, deyip Ethem Bey'in ihanet ettiğini, onun itibarını zedeleyecek bile bir karar çıkmadı.
Hiçbir karar çıkmadı. Peki ne demeye ders kitaplarında bize ve şu anda hala...
Işte. Hala değil. 20 ile 80 arasında.
Evet.
1920 ile 1980 arasında.
Ama o aradaki dönemin etkileri şimdiki çocuklara bile. Mesela şimdi şu an bile okuyanlara sorsanız Çerkez Ethem hain mi diye. Evet hain derler değil mi? Hani hain onun etkisi derler, devam ediyor. Peki evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na siz başvurdunuz ve başvurunuz red mi edildi? Hani bunu düzeltin bir kahraman olarak ben tanıtılmasını istiyorum.
Yok tamam, mahkemeye verdik. Anlatsınlar bakalım niye dayanarak yazdılar o kadar yıl.
Evet bundan sonra bir manevi tazminat süreci başlayacak sanıyorum.
Tabii manevi ve maddi amcam için bir anıt mezar yeri istiyorum. Yani bazı ilerlerimiz var. Kendime istemiyorum bir şey.
Evet. bu idealinizin de ne olduğunu biraz sonra yani daha doğrusu biliyorum ama sizden alalım. Çünkü bir gazetedeki röportajınızı okumuştum. Hani ne olduğunu biliyorum esasında ama onu sizin o güzel sesinizden dinlemiş olalım. Ne
güzel
olduğunu sizin anlatımınızla. Yok, haksızlık etmeyin kendinize. Birazcık özel daha doğrusu ailenizin özel hayatına girelim. Kitapta anlattığınız kadar tabii girebileceğim şüphesiz. Babanız annenizin üçüncü eşi değil mi? Daha öncesinde evlilikler yapıyor. Evet. Anneniz yine kitapta anlattığınız kadarıyla söylüyorum.
Evet.
Babanız annenize çok aşık. Yani Çerkez Ethem Bey'in kardeşinden bahsediyoruz bu arada. Hani tarihi de bir değeri olduğu için Mustafa Kemal Atatürk'ün de sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşı.
Sıra arkadaşı
hem de. En yakın arkadaşı. Hani bir tarihi değeri olduğu için söylüyorum. Ve annesi Seher Hanım'ın ikinci eşi Aslan Bey değil mi?
Birinci
eşi düzeltiyoruz. Affedersin. Doğru. Birinci eşi Aslan Bey. Tabii. Aslan Bey de yine bir hain olarak değerlendirilir.
Türklerden o Paris'te okumuş.
Evet.
Jön Türklerden. Şimdi sonradan tabii anneannem çok pişman olmuş ama onlar geldikleri zaman tam bütün kabahat Yıldız Sarayı'nın karşısında bir pembe köşkü satın almaları.
Göz önünde olmaları.
Seren yani. Büyüyor. Çok güzel bir adamla kızıyor. Kız Cezef'te okuyor. Ve sarayın dikkatini çekiyor.
Evet.
Saraydan mütemadiyen hediyeler geliyor. Şeyler geliyor. Padişaha çok yakın birisine isteyecekleri haberi geliyor. Saraydan gelen hediyeler de iade edilmiyormuş o zaman. Yasakmış. Edilememiş. Bunlar edilirken anneannem telaşlanıyor. Kız saraya vermek istemiyor. Ya bir çareye mi olacak bu kızı? Onun için kız çok küçük işte kuzeniyle Paris'e gelen kuzeni de ona evlenmek isteyince yabancıya gitmiyor. Giresun'a gidecek kuzeninin evinde şey olarak onun için o birinci evlilik böyle oluyor.
Evet ve Aslan'ın çalışma odasında bir telsiz buluyorlar romanınızda anlattığınız kadarıyla söylüyorum değil mi?
Türkiye ilk telsiz telefonu
bununla, ilk telsiz telefonu bununla Osmanlı'yı yıkacağını düşünüyorlar telsiz telefonla her nasılsa
tabii
ve apar topar Aslan'ı evet.
Ama o ele başlamıyor tabii bu. Abdülhamid'e suikast tertip edildi ya.
Evet tabii kısa okulunu. Kısa geçiyorum. Tabii haklısınız. Buyurun tabii, siz aslını
işte
söyleyin.
Oradaki tabii tertip edilince o zaman birdenbire Ermeniler bunu tertip ettiler.
Evet.
Fakat onunla beraber Ermenilere olan hareketlere karşı birdenbire Jön Türkleri de toplamaya başladılar.
Evet. O esnada Aslan Bey'in çalışma odasındaki telsiz bahane ediliyor tabii şüphesiz.
Diyor öyle zannediyorlar. Oldukça da cehalet var o zaman. Tabii.
Ya bahane de değil diyorsunuz. Yani o telsizde yıkacağını düşündüler Osmanlı'yı. Evet. Ve sonra bir idam cezası söz konusu oluyor. Ha, lafı nereye getireceğim? Sizin babanız o zaman evli değil ama uzaktan Seher Hanım'ı görüyor, beğeniyor. Buna rağmen...
işte yolun farkındaki o...
Farkında, tabii.
sıcak yüzünden düşün. Yani annen bir sincabı kovalıyor annem.
Evet.
Bir kadının bütün kaderi değişiyor.
Bütün kaderi, evet.
Evet.
Yani ben babanızın naifliğine getirmek istiyorum sözü. Anneniz Aslan Bey o dönem ilk eşini çok seviyor. Bir idam cezası var. İdam cezası içinde üzülüyor. Aslan Bey'in idam cezası içinde. Babanız sonra araya giriyor ve bizzat idamdan kurtarıp onu sürgüne değiştirecek olan notu değil mi?
Evet.
Kendi elleriyle. Onu bir anlatır mısınız? Hani kitaptaki insanlar tabii okusunlar kitabı. O farklı bir şey okunduğu zaman çok daha detaylı ama hani sizin sesinizden biz duyalım o şeyi anı. Yani babanızın naifliğini görme anlamında Reşit Bey'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün sıra arkadaşının naifliğini görme adına. Seher Hanım'a...
Annem şeye gidiyor. Tekrardan Jön Türk olan birinci kocası Aslan Bey'i
evet.
Tutuklayıp hapiste de şey yapıyorlar. Ondan sonra Giresun'a geri gönderiyorlar.
Evet.
Arada da tabii öldürecekler, yok edecekler.
Evet.
Onu, o biliniyor. Onun için müthiş bir telaş var. Hem ben köşede, tabii annem çok üzülüyor. Yeni doğmuş küçük bir çocuğu var. Kız çocuğu var, Sofya Beyince ablam. Ve kocasını ziyarete gidiyor. Fakat o arada şey, ben annemin birinci kocası Jöntürk olan Aslan Bey gırtlak kanserine yakalanmış.
Evet, evet.
Bu adam Fransa'da, Paris'te şeydi, tahsildi, gördü.
Fransızca konuşmalar anlıyor o yüzden doktorlar
evet,
arasında.
Doktorlar anlıyor, evet, doktorlar demişler ki akıllarına gelmiyor anlayacak. Diyorlar ki şeysin, bazından bir boru takarsak 14 gün daha yaşatabiliriz diyorlar. Bunu duyuyor tabii Aslan Bey, anlıyor onun Fransızca konuşmalarını.
Evet.
Ona yardıma gelen, onu kaçırmaya gelen insana beni kaçırma, bana bir tabanca getir diyor.
Hı, onu
kaçırıyor. Evet. Tesadüfen tam annem geldiği zaman onunla görüşüyor. Fakat onlar koridorda yürürken annemin birinci kocası tabanca yazını alıp intihar ediyor.
Hı. Efendim bu bir, yani bu birebir oldu mu yoksa siz tabii...
Oldu.
Oldu birebir. Yani
değil.
Babanız henüz
değil. Bu kurgu
değildi.
Değil.
Evet.
Bu kurgu değil.
Evet, evet, evet.
Birebir oldu. Bire oradan bir annem şeyden görüştüler. Yürürken Yeşit Bey sevinerek geliyor. Tamam Seher Hanım, ben kurtardım diyor. Sürgün olacak yalnız. İdam edilmeyecek. Onda bir süre sonra çıkar zaten diyor. Fakat o sırada tabanca sesleri duyuluyor. İntihar etmiş.
Evet. Efendim biraz detaylı sorular soracağım. Çünkü nasıl ki sizinle yapılan röportajı arama motorlarında aratıldığı zaman o şeyler çıkıyor ya, hani Hürriyet'teki, Posta'daki röportajlar. Bu da aynı şekilde tarihe bir not düşelim diye hani bir taraf internetin bir köşesinde olsun istiyorum. O yüzden hani bizden sonraki nesillerde bu röportajı, Çerkez Ethem'le ilgili röportajı ve onun ailesiyle ilgili röportajı duysunlar istiyorum. O yüzden hani biraz detaylı
ilerletmiş olacağım. Tabii ben bunu şeye de koyacağım. Ben kendi web sayfama da koyacağım.
Hay. Şimdi efendim babanız bu naifliği yapıyor, sevdiği kadının kocasını idamdan kurtarma naifliğini yapıyor.
Evet.
Ama ikinci eşi olamayacak, değil mi?
Olamayacak.
Olamayacak.
Çok yaş farkı var ve evet, evli.
Evet.
Çocuklar da var, evet, evli.
O süreci sizden dinleyelim. O süreç nasıl oldu? Yani Seher Hanım'ın ikinci evliliğiyle ilgili süreç, o Şam'a gidişler falan nasıl oldu? Onu dinleyelim sizden.
Tamam, annemin tabii şey süresi uzun sürüyor, iyileşme süresi.
Evet.
Fakat bu iyileşmeden yeniden saraydan geldiği Seher Hanım geri yeniden hediyeler gelmeye başlıyor. Yeniden bir tane bu kızı buradan uzaklaştırmak lazım yeniden. Giresun'a gitmek istemiyor. Orada büyük bir drama yaşadı.
Evet, evet.
O sırada bir sürü isyenler var. O zaman İstanbul'unu tahayyül edin. Mesela şeyde Kanneli'de, Elkan'ın bir yalı var. Orada yalı çalan bir şey var. Bir paşanın oğlu var. Ondan çiçekler geliyor.
Hmm.
O arada Büyük Osman Paşa var ya şeyde, tarihte.
Evet.
Onun oğlu var. Ona istemeye gelmişler. Evvel evet, anneannemle görüşüyorlar. Ve anneannem diyor ki bak böyle bir şey var. Veya da hemen ellerini vermeden Şam'a gidecek. Yani saraydan da uzaklaşmış olacak. Onun için tabii annem biraz direniyor.
Hı-hı.
Fakat tam düşünürken pencereden bakıyor. Gene sarayın arabasını Hı-hı. görüyor. Öbür pencerede şeyi görüyor. Kocasının parçalanan başını görüyor ve birdenbire karar veriyor, peki diyor, istemeyerek evleniyor.
Yani tabii yapar. Sizin aile enteresan bir aile, insanlar evet, saraya gelin gitmek için değil mi? Hani o dönem neler yaparlar sizinkiler de?
Bir dakika, gelin gidiyor ki saraya şey gidecek.
Cariye gidecek.
Gayet tabii.
Peki haklısınız. İkinci evliliğini de Osmanlı yapıyor ama mutlu olmuyor. Niye mutlu olmuyor?
Mutlu olmuyor.
Niye? Sevmeden evlendi tabii ama başka niye?
Ben gördüm sıradan Osman Bey'i, gördüm.
Hmm.
Gece hayatına çok meraklı. Böyle gözüne sürme süren falan birisiydi böyle.
Gözüne sürme süren derken yani gece...
Bayağı o zaman etikler sürme sürüyorlardı.
Evet, evet, evet.
Üstlerine altlarında kadınlar gibi sürme sürüyorlardı.
Evet, gece ben hayatına
zaman,
yani sürmeden...
Ben çocuktum, evet, yaşlıydı o gördüğüm zaman, hmm, gözü sürmeliydi. Alem nereye meraklıymış?
Evet.
Gece arkadaşlarıyla buluşup, o zaman tabii hanımlarını götürmezlerdi ki.
Evet.
Erkek buluşurlar. Öyle hoppa hanımlarla falan buluşup alemler yaparlarmış.
Evet. Gece bence şimdi sürme filan bahane. Annenizin aklı o sırada Reşit Bey'de kalmış bir kere.
Kalmış zaten. Evet. Haklısınız.
Peki Reşit Bey'le...
Ama aklına gelmez çünkü ben ondan yaşlı ve evli birisi.
Evet. Ama Reşit Bey boşandı. Bu süreç içerisinde Reşit Bey Seher Hanım'la birlikte olmak için boşandı. Değil mi?
Evet.
İlerliyoruz akış. Bu arada sevgili dinleyenler, yani hani kitap tanıtımı böyle mi olur demeyin. Bu sadece bir kitap tanıtımı değil. Aynı zamanda tarihe şahit olmuş birinin, Güner Kuba'nın bir yani hayatını da burada konuşuyoruz. Evet, kitap taki sırayla gidiyor olabiliriz ama Güner Kuba'nın hayatı bence son derece önemli. Çerkez Ethem'in akrabası olması dolayısıyla da önemli. Çok renkli bir kişilik olmasıyla da önemli. Tabii ki kitaptaki o detaylı Mustafa Kemal Atatürk'le konuşmalar vesaire mutlaka okunması gerekir. Yani biz burada bu kadar detaylı her şeyi, her konuya değiniyoruz diye kitabı almayacak haliniz yok. Çünkü kitap çok akıcı bir dille yazılmış ve tabii kitabın tadı şüphesiz farklı olacaktır. Bizim burada bu kadar didik didik konuşmamızın, hani bütün konuların belki kısmen üstünden geçmemizin şeyi, bir belki kitap tanıtımının üstünde bir konuşma olacak ama bu Güner Kuba'nın hem renkli kişiliği hem de tarihe bir tanık olmasıyla ilgili. Reşit Bey o sırada eşinden boşandı. Seher Hanım ikinci evliliğiyle hala anneniz sürdürüyor Osman Bey'le. Sonra babanız Şam'a geliyor. Ne oluyor Şam'a gelince? O zaman babanız zildi tabii şüphesiz. Reşit Bey Şam'a geliyor. Ne oluyor?
Buluşuyorlar. Şeyle çok torba torbacı bir kadınla, ona bir not gönderiyor.
Evet.
Annem çok seviniyor gayet tabii. Hmm. Bu sefer diyor artık çünkü iki defa seni elinden kaçırdım ama
evet,
bu sefer kendime kaçıracağım diyor. Annem çok heyecanlanıyor.
Evet.
Ama olur mu, ben evliyim, siz evliyseniz. Yok, ben boşandım, serbest bir erkeğim diyor. Böyle annem orada o gece şeyi, kızını alıp, o yaşta bir cesaret değil mi o zaman?
Tabii tabii, o zaman değil mi? Evli bir kadının kızın, değil mi? Yani bunu yapması ciddi, evet, bir cesaret. Evet.
Ama tabii onu korumaları da bir şey. Babamın ona koyduğu korumalar da var. Onlar da İstanbul'daki evine dönüyor. Ondan sonra gayet anlaşmalı olarak ikisi de çok tanınmış aile. Büyük Osman Paşa'nın ailesi, şeyin anneannem. Onun için onlar anlaşmalı olarak boşanılıyorlar. Onların hiç oralara zaten değinmeden. Ve ikisi evleniyorlar babamın annem ve çok mutlu oluyorlar.
Evet, o Bandırma'daki konakta çok çok mutlular. Anne ve babanıza bir ara veriyorum.
Ya,
Çerkez Ethem'e.
Babaanne bu olduğu için Keçiören'de evde tutuluyor.
Evet.
Bütün meclis üyeleri her akşam diyorlar ki Reşit'in malı deniz, yemeğe domuzdur. Her akşam evdeki annem derdi ki bütün o meclisteki münakaşalar hepsi gelip orada devam ederlerdi derdi.
Sizin evde.
Keçiören'deki evde.
Evet, evet. Efendim, anne babanıza bir ara verelim. Çerkez Ethem'e dönelim tekrar. Ethem ve Ethem Bey tabii bunlar
aynen,
yaşanırken
küçük çocuğu.
Küçük çocuğu, evet.
Küçük çocuğu Çakır'ım diye öbür iki abisi şeyde ölmüş. Ötekiler asker. Onun için dedem onun katiyen asker
olmasını istemiyor. Ya evet. O kısımlar kitapta var ve kurgu değil. Onlar da birebir doğru. Bunları da siz duydunuz ve belki de dedenizin sözünü dinlemiş olsaydı Ethem Bey, Çerkez Ethem, yani asker Ethem olmasaydı çok farklı, evet, bir hayatınız olacaktı belki de.
Türkiye'de çok farklı olacaktı.
Farklı
ama
olacak. Ne olacaktı mesela Türkiye'de Ethem Bey olmasaydı?
Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı ki. İçişyanlarla paşalanacaktı. Yunan Ursun'u gibi durduracaktı.
Yani Ethem Bey bu kadar önemli bir tarihi figür.
Çok önemli.
İsyanları bastırması vesaire sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu diyorsunuz.
Diyorum öyle, bunu yalnız Çerkezler değil, bütün dürüst insanlar da söylüyorlar. Önemli tarihçilere bakın, internete girin, YouTube'da falan. Tarihçilerle konuşun. Herkes bunu biliyor.
Bu çok ciddi bir iddia. Yani Çerkez Ethem olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı.
Kurulamaz.
Ethem Bey'in bizzat
yok,
yeni tarafından
gayet, tabii.
Şu an 16.39 itibariyle söylenen iddialı bir söz. Pekala. Bu arada sevgili dinleyenler, Güner Kuba'nın son kitabıyla ilgili konuşuyoruz. Değerli Güner Kuba'nla Bodrum'daki evinden. Ethem Bey ve Canset aşkına geçelim isterseniz. Şimdi belki biraz dinleyiciler böyle hani Reşit Bey falan sıkılacak bir şey yok ama hani biraz da böyle şey duymak istiyorlar. Böyle özel hayat duymak istiyorlar. Canset diye bir karakter yaratmışsınız. Gerçekten var mıydı yoksa hani kitaba biraz renk katmak için mi yarattınız
bunu? Biraz renk katmak, o kadar uzun değil. Çünkü Ethem Bey'in hayatında
Canset diye biri var ama.
Anadolu vatandaşlığından başka hiçbir aşk olmadı aslında Ethem Bey'in üstünde. Onun için ben kitabı yazarken eğer bir sürü kitap yazıldı Ethem Bey'in,
evet,
olaylar üzerine, tam olayı üzerine sayısız kitap yazıldı. Eğer ben yalnız aynı olayların aslında onları biraz değişik olarak doğrularını yazsaydım ilginç olmazdı.
Tabii tabii, şüphesiz yani, öyle.
Aşksız bir kitap satmazdı, okunmazdı. Evet. Ama onun için annem ve babamın aşkının içerisinde Türk tarihinin bilinmeyen şeylerini aydınlatarak yani benim tabirimle yerleri bozarak kara delikleri aydınlatmak için onların açılım üzerinden tatlı tatlı.
Evet, çok dozunda bırakmışsınız zaten, çok dozunda.
Yani 110 yıllık okuyucular mı, 110 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyorum. Evet. Onun için hiç sıkmamam gerekiyor.
Evet.
Bu da yalnız askeri anlasaydım şu oldu, o ona ateş etti, o ona bunu
dedi. Haklısınız, haklısınız.
O kitap okunmazdı. Benim de anlatmak istediğim doğrular işitilmezdi. Şimdi kitap ikinci baskıyı yapıyor.
Evet.
O kadar kısa zamanda.
Evet, evet. Yani bence çok daha fazla baskılar evet. Yapacak. Çok yakın bir zamanda basıldı. O yüzden 2, 3, 4, 5, 10 olacaktır kitabınızla ilgili. Güzel. Sadece dinleyicileri o zaman ufak merak ettirelim.
O zaman verelim onları. Ezen Bey'in tamam bir sevgilisi vardı. Ona çok aşıktı. Ama Ezen Bey ona şey yapmadı. Dedi ki ben askerim ve cephede ölmem çok muhtemeldir. Benim hayatımda vatan aşkında başka bir aşka yer yok. Seni ve yani doğacak çocuğumuzu öksüz bırakamam dedi.
Evet. Bu kadar söyleyelim. Diğer kısımları merak etsinler. Ethem Bey, yani Çerkez Ethem henüz olmayan Ethem Bey ve Canset aşkını yine Güner Kuban'ın kitabında okuyabilirsiniz. Çok dozunda bırakmış Güner Kuban da onu ama tabii merak uyandırıyor. Efendim dediniz ki siz Ethem Bey çakırdı, boylu postluydu vesaire. Atatürk'ün de bir Mustafa Kemal'in Atatürk tabii o zaman Atatürk olmamıştı henüz, değil mi? Tabii. Mustafa Kemal'in de o dönem bir şeyi var, bir tanımlaması var Ethem'le. Daha doğrusu İsmet İnönü'yü kıyaslaması var. Nasıldı o Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyaslaması efendim?
Ha bu şey çok şeker bir şey var. Bak hakikaten olan bir şey, bu kurgu değil.
Değil.
Babam
evet.
Anlattı. Hmm. Zaten benim anlattıklarım annemle babamdan işittiklerim.
Evet.
Tabii çok da dikkatli biri olduğum için iyice dikkat ettim ve hafızam da çok kuvvetli. Yazmıştım.
Onu bu hafta anlattım. İçi anladım zaten hafızanızın Hı-hı. kuvvetli olduğunu telefonda konuşurken sizinle.
Tekrarlar. Ondan ne diyorduk? Hani şeyi...
Çerkez Ethem'le ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün benzetme kıyaslaması İsmet'in önü.
Babam da Mustafa Kemal Meclis'i biliyorsunuz değil mi? Onun merdivenlerinde konuşuyorlar.
Evet, evet.
Ve şey konuşuyorlar. Mustafa Kemal diyor ki Reşit ya diyor senin... Kardeşin,
babanıza diyor Reşit sana, diye. Dinleyicilere evet, söylemiş yani, olalım. Evet.
Reşit yani senin kardeşin sana hiç benzemiyor diyor. O uzun boylu, çakır gözlü, varlı gözlü ve müthiş kahraman bir şeymiş. Bütün cephelerden çok iyi şeyler alıyorum diyor. O sırada İsmet'in, işte o zaman Miral'a İsmet. Oradan oraya yaklaşıyor.
Evet. Ve kimden bahsediyorsunuz diyor.
Evet. Ve orada diyor ki kimden bahsediyorsunuz diyor. Mustafa Kemal diyor şeyden... Reşit'in kardeşinden yaman çok yaman diyor. Yani müthiş kahraman. Yok ben onun biraz asi olduğunu duyuyorum.
Evet.
Diyor.
Onun çok asi olduğu rivayet ediliyor 191. Evet. sayfada. Evet.
O zaman şey değil babam diyor yok canım diyor sen onun kahramanlığını kıskanıyorsun. Ben evet. Seni savaşta çalıyor öyle diyordu hani babam. Çalıların arkasından çıkarmak için canımı çıkardı diyor. Dipçiyi vura vura.
Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü için seni çalıların arkasından çıkarmak için.
O şey diyor babam söylüyor.
Evet.
Babam söylüyor. Mustafa Kemal Mustafa Kemal ikisine bakıyor.
Evet.
İsmet'e diyor ki İsmet sana bir tavsiyem var. Sakın Ethem'in yanında resim çektirme diyor.
Evet.
Tabii kıpkırmızı olmuş İsmet Bey. Babam dedi ki o dakikada gözünde kin vardı dedi.
Evet.
Oradan başlayan tabii o kadar kıskançlık büyüdü de onu hangi yan etmeye kadar gitmedi gayet tabii.
Siz röportajın başında Ethem Bey'in İsmet'le bir problemi yok, İsmet Paşa'yla bir problemi yok, İsmet'in onunla problemi var demiştiniz. Yani, problemin tabii, başlangıç noktası da bu mudur? Yani sana onun yanında resim çektirmemeni tavsiye ederim.
O da kıskançlık var yalnız ama kahramanlığını bütün yani size söylüyorum yani iş yanları... Bastırmak için buna evet. Meclis kayıtlarında var. Hepsi açıklanıyor. Zaten kitaplarda da yazıyor.
Evet.
Yani yalvarıp yakalarıp biz siz yaşayamayız. Sen gelin şu yastığın batığın diyen insan sonunda ona hücum edecek kadar gözü dönmüşse buna büyük bir kıskançlık ve hırs var gayet tabii. Yani ben size kısaca eğer dinleyicilerinizi de belki rahatlatmak için size anlatayım.
Evet.
Eğer Ethem Bey Yunan'a karşı savaşırken düzenli ordu gelip arkadan ateş açarsa meclise sorulmadan, çok mühim, meclise onayı alınmadan
evet.
Tamam.
Meclise onayı alınmadan evet.
Alınmadan ateş açılırsa bunu o zaman Ethem Bey başları söylüyor okulda falan ona çok seven Türk milletini ve Millet meclisini nasıl anlatacaklardı? Ancak onu hain ilan ederek. Başka bir çareleri var mıydı? İhanet etti. Ne ihanet etti? Adam diyor ki, Ethem Bey diyor ki, ben Yunan ordusunu dururken, iç isyanları bastırırken kime ihanet etmiş olabilirim diyor. Haksız mı?
Evet.
Bunu söylerken.
Evet. Efendim, bu Vatan Uğruna kitabında siz Mustafa Kemal ile Ethem Bey arasında hiçbir sürtüşmeye yer vermemişsiniz. Sadece İsmet İnönü ile ilgili, hani kıskandığına ilişkin sizin notlarınız var ama
yalnız
bu kitap...
Yalnız kıskandığına değil.
Tabii. Ama şunu demek istiyorum. Ya, İsmet İnönü ile bir takım problemlerin olduğuna ilişkin kitabınızda diyaloglar var ama Mustafa Kemal ile ilgili en ufak bir kritik, ben hani ufak tefek hani Reşit Bey'in sitemleri dışında bir şey görmüyorum. Ethem Bey de zaten
yapamaz,
çok bağlı.
Yapamaz zaten. Orada okudun evet. Mısın kitapta dikkatli? Yani bütün bunlar olmuş. İkinci vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlar. Sürgünde babam bütün çocuklarıyla annem de çok kötü durumdalar.
Evet, hatta şöyle bir...
Kahveren geliyor. Evet. Başımda kan var. Ve ne oldu diyorlar. Kavga ettim. Niye kavga ettin?
Mustafa Kemal için.
Yine konuşuyorlardı. Evet. Düşün.
O an bile. Sürgünde bile. Evet, evet.
Var. Evet.
O diyalogları da tüylerim diken diken olarak okumuştum. Bu evet. Arada efendim, Ethem Bey o kadar bağlı ki Mustafa Kemal'e. Dışişleri Bakanı Nazım Bey'den hoşnut değil sizin kitabınızda yine Mustafa Kemal. İstifa mektubunu da Ethem Bey'in vermesini istiyor. Orada bulunan Hacı Şükrü diyor ki ona, Mustafa Kemal çıktıktan sonra. Paşa'ya körü körüne itaat etmenize mana veremiyorum dediğinde Ethem Bey onu tersliyor, değil mi? Yani Mustafa Kemal'e esasında bağlı olan bir asker sizin anlatımınızla.
Asker Ethem bir de üstelik şey var. Babamın çok yakın arkadaşı olduğu için biliyorsunuz Çerkezler'de büyük sözü Tanrı sözüdür. Yani o abisinin isteği dışında hiçbir şey yapamazdı.
Evet.
Yani abisinin çok sevdiği sayede can dostunu onun haksızlık etmesi hatırından bile geçmezdi. Hı hı. Eğer böyle bir haksızlık mevzubayız olsa abim bana söyler diye düşünür.
Evet. Zaten buna Reşit Bey izin vermezdi. Peki.
Hayır.
Ethem Bey ile İsmet İnönü'nün bir de yüzleşmesi var sizin romanınızda. Ethem Bey İsmet İnönü, İsmet'e gidiyor. Tabii soyadlarını söylemiyorum ama yanlış anlaşılmıyor. O zamanlar daha soyadlar verilmemişti. Belki de o yüzden İsmet Bey diye geçiştiriyoruz. İsmet İnönü'den bahsediyoruz. Gidiyor ve diyor ki, ya ben zaten hastayım. Yaralanmış, birçok defalar yaralanmış ve kaburgaları 17
kurşun
yarası var. Ben zaten hastayım. Birliklerimi dağıtmaya da hazırım. Yani hani siz neyin peşindesiniz? Dediği zaman da İnönü enteresan bir şey söylüyor. Allah bu fırsatçıların cezasını versin. Nasıldı nasıldı? Ethem Bey ile İsmet İnönü'nün karşılaşması nasıldı? Hani çok kısaca sizden
dinleyelim. Her öyle. Allah bu fırsatçıları ben sizi sever ve sayarım. Size ihtiyacımız olmaz olur. Biz sizi daha başka mevkilerde görmek istiyoruz. Ama Ethem Bey öyle bir insan ki mevki şeysi meraklısı değil. Ethem Bey'in bir dikili ağacı yoktu hayatta. Ne mala, ne mülke, ne mevki, hiçbir şey kıymet vermeyen pardon Anadolu'yu
İstediğiniz zaman ara verebiliriz.
Vatan aşkından başka hiçbir şey kıymet vermeyen. Yani çok iyi Ethem Bey'in düşmanları bile onun bu yüzyılın en iyi gelir savaşçısı olduğundan şüpheleri yok.
Evet.
Müthiş iyi bir savaşçı. Çok iyi. Evvela karşı tarafa casuslar gönderiyor. Düşmanın nerede zayıf olduğunu biliyor ve oradan vuruyor.
Evet efendim, istediğiniz zaman biz şey yapabiliriz, bir şarkı arası verebiliriz. Zaten bir 10 dakika sonra haberlere bağlanacağız gerçi. Hani 10 dakika sonra. Siz nasıl arzu ederseniz değerli Güner Kuban. Sevgili dinleyenler, Güner Kuban'la Bodrum'daki evinden biz sohbet ediyoruz. Kitabıyla, son kitabıyla ilgili konuşuyoruz. Bir vatan aşkına. Çerkez Ethem'le ilgili Kurtuluş Savaşımızda bir Çerkez Destanı olarak yayın evi kitabı tanıttı. Yazarımızla görüşüyoruz. Şu an daha iyi misiniz Güner Hanım?
Evet.
Peki efendim.
Sesimi duydunuz. Ondan sonra da araba gönderiyor biliyorsunuz.
Evet. Evet, evet, evet, evet. Fakat sonra iki ateş arasında kalacak Kuvayi Seyyare. Yani evet. Ethem Bey'in şeyleri. O süreç nasıl oldu?
Eğer Ethem Bey orada araba geliyor.
Evet.
Ve 10 saat sonra hücum ediliyor. Söylemedim. Söylediğim gibi Büyük Millet Meclisi'ne ve kimseye haber vermeden.
Vermeden, evet. Çünkü siz dipnot da koymuşsunuz. Hiç mecliste bununla ilgili bir karar yoktu. Yani hani
hayır.
Böyle, evet.
Yok. Gördünüz siz de. Belgeyi kitapta gösterdim zaten.
Evet. İki ateş arasında kaldıktan sonra zaten yaralı hasta Bey, olan...
Orada iki şey yapabilirdi.
Yapabilirdi, ya, evet.
Diyebilirdi ki, tamam... Ben kardeş kanını dökmek istemiyorum ama bana şimdi hücum eden tetikler, direklerdeki tetikler artık benim kardeşim sayılmaz. O da karşılık cevap verirdi ve iç savaşlarda hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı.
Kurtulamazdı. Evet.
Onun için Ethem Bey bunu düşündü. Kendisini ve ailesini feda etti.
Evet.
Kuvvetten dağıttı ve düşünüldüğü gibi, bilindiği gibi Yunan'a falan sığınmadı bu adam.
Evet. Nereye gitti?
Yıllarca, 17 evet. aylarca bir küçük
Ürdün.
100 kişilik mahiyetiyle dağlarda Mustafa Kemal nasıl olsa olan yanlışı ona verilen
susuzluğunu anlayacak diye.
Yanlışını evet. bilecek ve bu bir dakika sonra soğuk geliyor galiba.
Evet ama dikkat edin kendinize.
Fakat sığındığı şey köy Yunanlar tarafından çevrilince
evet.
oradaki köylüleri de sorduğuma düşmemek için zaten ayakta durmayacak halde artık 17 yaraları yatan şeyler. Yalnız geçiş hakkı istedi Yunanistan'dan.
Evet. Almanya için, Almanya'ya gitmek için.
Almanya'ya gidip hastanede evet. yattı. Yani evet. Yunanistan'da anlaşması var, burada kaldı falan dedi, bir şey yok.
Evet. Birinci bölüm bu şekilde bitiyor ama ikinci bölümde de kitabınızın ikinci bölümünde de Ethem'in Mustafa Kemal'in suçsuzluğunu anlayacağına ilişkin umutları tükeniyor yavaş yavaş. Sonra da şeye Ürdün'e geçecek değil mi? Ürdün Almanya'daki tedavisi bittikten sonra.
Babam şimdi Atena'da.
Evet.
O zaman Türkiye ve Yunanistan barış masasına oturuyorlar.
Evet.
Barış masasının şartlardan biri Çaykur Ethem kardeşlerin diri veya ölü iadesi.
Evet.
O zaman Yunan gazeteleri Yunan tarihi siyah bir sayfa yazamaz. Siyasi mülteciler iade edilmez. Fakat Türkiye ile barışımız da çok önemli. Aziz konuklarımızdan rica edelim. 12 saat zarfında Yunanistan'ı evet. terk etsinler diyorlar. 12 saat zarfında bir sürü davetler geliyor. Tabii bu arada mütemadiyen İngilizler torbayla altın atıyorlar. Çünkü Rusya ile Türkiye'sine evet. tampon bir devlet istiyorlar. Ama buna katiyen şey değil. Babam Türkiye'de Cumhuriyeti'ni biz kurduk. Ona karşı hiçbir hareketin içerisinde olmayız diyen bir adam. Yani buna ailece öyle. Evet. Bu yüzden de hiçbir şey kabul edilmiyor. Ve bu davetlerin arasında en uygun Kral Abdülhamit'i buluyor babam. Oraya gitmek zorunda kalıyor. Gayet tabii annem de çocuklar St. Joseph'te okuyorlar. Büyük babam da
efendim izninizle orada bir virgül izninizle orada bir virgül koyuyorum. Yani St. Joseph dediniz ama hemen madem onu söylediniz ben Seher Hanım'a geçiyorum annenize. Kayseri'deydi en son bıraktığımız zaman. Sonra tüberküloz evet. olacak. Meclisten İsviçre'ye gidebilmesi için bir
olmayacak,
izin çıkar.
Sahte bir rapor.
Evet olacak. Sahte bir rapor. Yani bir izin almak için meclisten bir nevi sürgün gibi şeyle birlikte İsviçre'ye gitmesi için izin çıkacak ama üç kızıyla beraber ve bir çocuğuyla, erkek çocuğuyla beraber Yunanistan'a gidiyor. Atina'ya.
Altı çocuğuyla beraber, evet.
Evet, tabii diğer birinci ve ikinci evliliklerinden olan birer çocuk. Ve siz de daha henüz doğmamıştınız bütün bunlar olurken.
Evet.
Yunanistan'a geçtiği zaman anneniz, Atina Pire'de kim? Siz doğuyorsunuz.
Evet.
Evet. Parasızlıktan anneniz okul taksitlerini ödeyemediği bir dönem. Tabii üç çocuğu, üç
her
kızı
şey satılıyor, hiçbir şey kalmıyor.
Hiçbir şey kalmıyor. Tabii şüphesiz. Yani sürgün şartları. Üç kız Saint Joseph'te, bir çocuk da Saint Joseph'in erkek bölümünde kardeşiniz, evet. abiniz okurken okul taksitlerini ya, tabii çocukların da okuması lazım kız çocuklarının ki o dönemde bile kız çocukları okumasın dememiş anneniz ileri görüşlü bir kadın olduğu için kız çocukları da okuyor.
Tabii.
Ne yapıyor orada? Saint Joseph'i nasıl ikna ediyor çocukların okunması için? Sizin güzel sesinizden dinleyelim.
Yani oldukça bir iki dönem onu şey idare edebiliyorlar. Fakat sonunda artık idare edemeyeceğiz.
Evet, Monsignor Filippo'nun bir teklifi var annenize.
Şans işte biliyorsunuz hayatta bazen böyle kader şeyleri oluyor.
Evet.
Yıldızların parladığı anlar oluyor, söndüğü anlar oluyor. Monsignor Filippo İtalya'dan, İtalyan bir monsignor.
Evet.
Ziyarete giriyormuş. O oradaki şey rahibe onları buluşturuyor. Ve monsignor diyor ki bunun bir tek çaresi var. Çocuklarınızın ve sizin okuyabilmesi için.
Katolik olacaksınız.
Katolik olacaksınız diyor. Annem diyor ki bu senden çok zor bir şey.
Evet.
Ama başka çare yok. Hiç olmazsa görünmelik yapın bunu diyor. Hanımefendi çocuklarınız için evet. diyor. Annemin adamlarına ev oluyor. Çocuklara da Fransızca isimler takılıyorlar.
Evet.
Abim Joseph oluyor.
Siz de Maria Joseph'in.
Ben evet. O isimle Fransızca diliyorum.
Evet. Efendim hatırlıyor musunuz? Gerçi 6 yaşında ayrılmıştınız siz değil mi Yunanistan'dan? O Atina yılları nasıldı sizin için? Maria Joseph'in 5 yaşında düzeltiyorum. Nasıldı Maria Joseph'in için o Atina yılları, Yunanistan yılları?
Vallahi ben bizim gün okulun bahçesinde oturuyordum.
Evet.
Sırada oturuyordum ve tahtalardan olmayan evimi yapmaya çalışıyordum. Hı. Hep kapıya bakıyordum. Annem ne zaman gelecekti, annem ne zaman gelecekti. Hep annemi özlüyordum.
Evet.
O bana iyi davranıyordu. Bir de şey vardı gayet tabii. Kalemlere meraklıydım. O İsa Ekin'in yanına kalemler koyuyorlardı. Ben de gidip sandalı çıkarıp alıyordum kalemleri. Annem gelmiş bir gün ben 3 yaşındayken.
Evet.
Dedi ki annem, Maria dedi bak sana İsa çok güzel kalemler getiriyor dedi. Ben
annem bu arada anneniz İsa kalemler getiriyor dediğinize ki dediğine göre Katolikliği benimsedi anneniz de.
Yok canım. Benim çocuk ne anlar diye düşünüyor.
Evet.
Ben annemin elinden tutmuşum götürmüşüm. Anne dokun bak bu taş. Taş yürüyüp bana kalem kalabilir mi? Ama ben kalemleri beğendiğim için yanlış numarası yapıyorum. Evet. İsa'yı çıkarıp kalemleri alıyorum demişim. Annem de şaşırmış. 3 yaşındaki bu kızın mantığına.
Tabii doğduğunuz zaman sizin çok zeki olacağınızı doktor, o kısmı tabii geçeceğim çok böyle detaylandıramayız. Çok zeki olacağınızı doktorlar anlamışlar. Doğum
ilgili kısmı okursun. Evet,
evet onu okusun dinleyicilerimiz. Ama burada asıl bebek İsa ile ilgili onu canlandırdığınız şey benim ilgimi çekti.
Siz daha resimlere baktınız mı web sayfamda?
Bak hangi sayfanızda? İnternet sayfanızda mı? Sitenizde?
Web sayfam var ya.
Ona bakamadım. Biz
bakman
sizden
lazım.
Hatta
orada bak İsa oldum falan resimler hepsi var orada.
O benim dikkatimden kaçmış. Verelim mi sizin evet. internet adresinizi dinleyicilerimiz de baksınlar. Biz de buradan
tabii.
bakalım eş zamanlı olarak.
www.günerkuban.com
Bu kadar. Günerkuban.com'dan ben
orada
de haber arasında bakacağım.
Ben yaşam resimlerim. Galeri var bir şeyde.
Evet.
Bir galeride bir kitaptaki her kişinin fotoğrafı var orada.
Süper. Bebek İsa'yı canlandırdığınız fotoğrafları
evet.
bebekken o da var. O da enteresan bir anı. Tabii efendim Yunanistan'daki yılları sizin ailenizin ve sizin orada doğdunuz çünkü Maria Joseph'in olarak Mustafa Kemal Reşit Bey'in ailesinin Türkiye'ye dönebilmesi için izni veriyor sonunda.
Sonunda değil ilk defa haberi olur olmaz veriyor. Tabii, orada olduklarını evet. bilmiyormuş ki.
Mektuplar onları çünkü ulaşmıyormuş değil mi?
Babamla beraber zannetti.
Mektuplar benim. Yazıyorsunuz ama ulaşmıyor bir şekilde. Yani aileniz mektuplar yazıyor ulaştırılmıyor.
Gel,
nasıl oldu o süreç?
Evet. Ne zaman yani mektuplar yazıyor fakat hiçbir zaman hiçbir cevap alamıyor. Tabi o arada Tevfik Rüştü Bey Erciye nazır oluyor ki Tevfik Rüştü Bey hem onların hem Mustafa Kemal'in hem de onların aile dostları ve aile doktorları. Onun olması şans tabii Erciye. O zaman nazır deniyordu. Erciye nazırı. Dışişleri Bakanı'na. Tamam mı? Erciye nazırı olmuş ve ona mektup yazmayı düşünüyor sonunda. Çünkü abim büyüdü. Aytek ve Joseph ismini sevmiyor.
Evet,
diyor
evet,
ki ben
evet.
askere gidebilirim. Büyüdüm. Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olursa ben Türk askerine kendi vatanımın insanını nasıl izah çekerim diyor.
Evet.
Çekerim diyor. Onun için ben Türkiye'ye gitmem lazım. Askerliğimi orada yapmam lazım diyor. Aytek ayaklanmış zaten. Annem çoktan mektupları yazıyor ama Tevfik Rüştü Bey'in eline verilen mektup direkt olarak şeye gidiyor Mustafa Kemal'e.
Efendim Güner Kuba'nın şu an Yunanistan'da virgül koyuyoruz. Haberlere bağlanmamız lazım. Haberlerden sonra Güner Kuba'nın gemiyle Türkiye'ye gelişini anlatacağız. Şu anda 5 yaşında. 5 yaşında bırakıyoruz Güner Hanım'dan izin istiyoruz. Haberlerden sonra 17 haberlerinden sonra tekrar bağlanacağız. Efendim teşekkür ediyoruz size. Bir 5-10 dakika için tekrar arayacağız sizi.
Tamamdır.
Görüşmek üzere.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Sevgili dinleyenler, Güner Kuban'la olan sohbetimizi ara vermiştik, haberleri dinledik. Esasında ne kadar bakış açısı farklılığı var? Ben şimdiye kadar hep programın arasında haberlerin verildiğini düşünürdüm ama burası bir haber radyosu olduğu için haberlerin arasında program yapıyoruz esasında. Dolayısıyla biz programla araya girmiş olduk. Bunu da söyleyelim istedik. Neyse, Güner Hanım şu an tekrar telefon hattımızın diğer ucunda, röportajımıza devam ediyoruz. Güner Hanım.
Efendim.
Ne güzel sesiniz yine coşkuyla geldi. Gıpta ettim size. Gemiyle Türkiye'ye dönme yolundasınız. Ve Maria Joseph olarak gemiye biniyorsunuz. Ama Maria Joseph olarak inmiyorsunuz. Değil mi? Çünkü sizin çok enteresan bir aileniz var. Bir isim torbası yapılmış. Torbadan isim seçeceksiniz. Ve hangi ismi seçiyorsunuz?
200 küsur ismin içinden büyük annemin ismini seçmişim.
Sabiha'yı.
Evet.
Evet.
Nasıldı o? Hep Sabiha zaten hala ismim.
Evet. Nasıl efendim? O süreci bize anlatır mısınız? Nasıl Sabiha olduğunuz hatırladığınız kadarıyla? Yani Pembe Köşk'e dönmeden o gemideki yolculuk nasıl başladı? Nasıl devam etti siz 5 yaşındayken?
Tamam. Eğer hala biz gemide kalırsak sonra sizi kitabın sonuna kadar nasıl getireceğim?
Ben getiririm. Peki, yani istediğiniz kısalıkta geçebilirsiniz.
Türkiye'deki de çünkü ilginç. Tekrar şimdi gemide böyle ben hatırlıyorum gayet tabii her şeyi.
Evet.
İlk öğrendiğim kendime anne bak denizdi. Ve bunu her tarafa koşup herkese anne bak deniz diyordum. Zaten bütün gemidekiler şaşırdılar. 5 çocuklar ve çocuklar hepsi Saint Joseph üniformalı. Annem de demiş ki zaten ancak ben bu çocukların yanı raydı fiyafetiyle yakışırım dedi ama giymedi gayet tabii. Ama böyle bir de arkada dediği gibi çocuklar oradan oraya koşuyor. Türkçe bilmiyor. Anne bak deniz diye bari. Ama anneannemin ismini çekmem gayet tabii çok tuhafına gitti annemin. Evet. Ama İstanbul'a geldik.
Pembe Köşk'e döndünüz. Beşiktaş'taki değil mi?
Evet.
Evet.
O zaman daha şey satılmamıştı.
Bakıyorlar ki 3 tane Sabiha var.
Evet. Dayım Almanya'da evlenmiş.
Evet.
O çocuğun annesinin ismini koymuş. Teyzem İtalya'ya evlenmiş. O da annesinin ismini koymuş.
Evet.
3 Sabiha oldu. Dediler ki
bu kadar Sabiha olmaz. Sabiha'ya
bağırıyorlar. Üçü biz de koşuyoruz.
Evet.
Dediler ki bu küçükün Sabiha en küçük olan. İsim değiştirmeye alışık. Onunkini değiştirelim dediler. Ondan sonra benim adım Güner oldu.
Ya sizin aileniz çok esnek, çok böyle katı kuralları olan bir aile değil. Yani mesela hiçbir aile yoktur ki Türkiye üstünde. Mesela Ali olsun ya da Murat olsun çocukların ismi. Sizin üçünüzün de adı Murat ama ben bir tanesinin adı değiştireceğim diyen aile yoktur. Sizin çok enteresan böyle çok böyle katı kuralları olmayan bir aileniz var herhalde.
Annem çok modern bir insandı.
Evet, enteresan.
Hiç modern bir insandı.
Evet. Yani ve ondan sonra Güner oluyorsunuz. Tabii.
Fark ettiniz mi? Yani bir sürü insan kitabı okuyanlar diyorlar ki kitabı şu kahramanı seyranım diyorlar.
Haklısınız tabii. Yani siz sonradan çok ikinci önemli. Bölümden sonra çıkıyorsunuz ortaya. Yani çünkü evet. Ben başta söyleyecektim.
Hayır, ben bugün kahraman değilim ya. Tabii kahraman orada ama.
Evet. Yani Seher Hanım da çok ön plana çıkıyor. Doğru. Doğru.
Efendim. Sonuna kadar devam ettik.
Güner oluyorsunuz. Bandırma'ya dönüyorsunuz. Sınıf arkadaşları size şimdi yani işte kurtuluş yok.
Arkadaşları değil de okula gitmiyordum o zaman. Zaten İstanbul'da bütün çocukların başını yardım. Bir şey konuşuyorlar anlamıyorum. Benim aleyhimde konuşuyorlar zannediyordum. Taş alıp atıyordum. Ondan sonra komşular dediler ki bu gavur kızından konuşturmayın falan dediler mi demişler böyle. Evet. Ama Yunanistan'da zaten madem küçük. Büyük babamın konağı büyük da o zaman evet. Duruyor konak.
Evet.
Tabii bizim geldiğimiz haberi yayıldı. Ve Ethem Bey dağlarda dolaşıp da sonra geçişak isteyerek gittikten sonra o bahane ederek 2000 küsur Çerkez yerinden sürüldü veya öldürüldü. Bunların ailelerinin de tepkileri var gayet tabii. Ve çocuklar da evlerinde ne duymuşlarsa mütemadiyen ben hain çocuğu diye kovalanıyorum.
Evet.
Ve mütemadiyen kaçıyorum tabii.
Evet.
Her zaman kaçan kovalayandan hızlı olmak zorunda olduğu
zorunda.
İçin
evet.
İlkokulda da 100 metre hız şampiyonu olmuştum. Yüzünde. Evet.
Evet.
Kayın çocuğu diye kovalanıyorum. Ondan sonra abim bir kere buna şahit olunca ama şeyde hep babamın köşkünün kapısını böyle kapattığım zaman kapıyı vururdum böyle bam bam. Yani ben size bir gün hain çocuğu olmadığımı kanıtlayacağım derdim. Onun için bu kitap benim şampiyonum oldu. Evet. Bütün kitabımda 35 yıl ben yurt dışında yaşadım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Tek nedenim yani asıl nedenim Türkiye'de kalıp bu kitabı yazmaktı.
Evet.
Bunun için şeyler böyle işte ortamı bekliyordum. Ama bekledim bekledim, Türkiye'de gündem hiçbir zaman yetişmiyor ki. Her şeye rağmen ölmeden bu kitabı basalım dedim. Olmaz.
Evet. Bu arada
onun için benim yaşam misyonum yani, küçükken kedime verdiğim söz.
Evet. Tabii ben sadece Bandırma'da vatan hainin çocuğu olarak anılmak değil, Ankara'ya gittiğiniz zaman da peşinizi bırakmadığı Ethem Bey'in yanlış bilinen anısı diyelim. Ankara'da da siz abinizin soyadını Aytek Sayın
öyle
olarak
yazıldı. Evet, okul
alıyorsunuz.
Annem dedi ki, de
için.
Annem dedi ki seni yalan söylemeye mecbur etmek hoşuma gitmiyor ama seni kovalamaktan kurtarmak için bir abinin ismini yazdıracak. Ben Aytek Şay diye yazıldım şeye.
Buna rağmen okula. Tarih dersinde verdiğiniz bir ders var tarih hocanıza. Değil
evet.
mi? Tarih dersinde. Ondan sonra da zaten siz herkese Ethem Bey'i anlatıyorsunuz. Yani o bir kırılma noktası oluyor esasında tarih
benim
dersinde hocanıza verdiğiniz.
Hangi çerkezde konuşsam yani orta yaşlı ya sizin yaşınızda, sizin yaşınızı biliyorum. Mutlaka onlar da aynı şey yapmışlar okulda.
Evet.
Tamam mı? Herkes bir okulda Ethem Bey'i çoğulunca korkaklar sıranın altına saklanmışlar. Orada küfretmişler. Ötekiler de hocayla kavga edip sınıfı terk etmişler.
Evet.
Herkesin başına gelen bir şey bu. Ama ben orada kalkıp doğruları söyledim.
Hoca hain dediği zaman Ethem Bey'e siz fırlıyorsunuz ve diyorsunuz ki bir dakika, Ethem hain falan değildi. Tıpkı bu kitabı
evet.
yazdığınız zaman hayır, Ethem hain değildi dediğiniz gibi.
Evet. Aynı şeyleri söyledik ve okuldan kovulduk. Sırfık okuldan değil, sıradan kovuldum tabii ama zaten ben hep iftar lisesine geçiyorum ama tarihten yalnız bir hocaya bir makas veriyordum. Beş denge alıyordum çünkü doğruyu yazmayan tarihe karşı direniyordum.
Evet, evet.
Bütün, beni işliyor
evet,
beni.
Karnenizden de bahsetmişsiniz kitabınızda. Bütün dersleriniz yüksek fakat bir tek tarih dersiyle ilgili probleminiz var. O da yani tarihi belki tarih öğretmeninizden daha iyi bildiğiniz için annenizin babanızın anlattıkları doğrultusunda.
Bir tek o kısmı biliyorum daha iyi tabii, tarih öğretmenleri iyi bilmeme gerek
tabii,
yok
tabii,
ama.
Tabii o kısımla ilgili diyorum zaten.
Babana tarihin yalan yazdığını söylüyor onun için.
Peki efendim, tarih yalan yazdı, size göre yalan yazdı ve siz onu ne kadar düzeltebildiniz bu romanınızla?
Bu romanımız ne kadar düzelttiğim bana gelen reaksiyonlardan müthiş ben şaşırdım.
Müthiş, evet.
Önce bir kere bu kitabı bu kadar çabuk anlaşılmasını düşünmüyordum.
Evet.
Bir yazar için en büyük şey ödül gönderdiği mesajların doğrudan anlaşılmasıdır. Çok çabuk anlaşıldı bu kitap.
Evet.
Hem aldığım mesajlar hem dili hem ona verdiğim emek anlaşıldı. Onun için çok çok mutluyum. Yani Türkler de, Çerkezler de, okuyucular hem doğruları hem de bütün şeyi tamamen anladılar mesajları.
Evet. Siz her ne kadar Ethem Bey ile birebir tanışamadınız çünkü Ürdün Sarayı'nda Türkiye'ye gelmeden Ethem Bey ölüyor. Yani babanız geliyor Refik
Bey.
Oraya
gitmedi hiçbir zaman Ethem Bey. Ethem Bey küçücük bir kulübede tek başına gri adını verdiği bir köpeğiyle.
Ürdün'de değil mi?
Tek başına girip çıkarak Ürdün'de.
Evet.
Hiçbir zaman o sarayı
Ürdün
falan
Sarayı değil, düzeltelim.
Peki.
Tabii doğru, yazmışsınız zaten kitabınızda da ama Ürdün'de.
Yok.
Yani Ürdün Sarayı'nın
evet.
Ürdün Kralı'nın himayesinde ama sarayda kalmayı reddediyor. Küçük bir kulübede. Hatta
Türkiye'de. Onu da kabul etmedi.
Onu da kabul etmedi, peki. Türkiye'ye gelmeyi de aslında kabul ediyor. Adil bir yargılanma olması durumunda Türkiye'ye de geleceğim diyor ama bu şey sağlanmadığından maalesef hayatını Ürdün'de, dediğiniz gibi sizin
evet.
zor şartlar altında belki yani kendi başına olacağı için olduğu için tamamlıyor. Ama kitabınızda güzel bir son var. Sondan bahsedelim mi sizin babanızla olan şeyinden, yoksa onu okuyucuya mı bırakalım?
Hangisini bahsettiniz?
Babanızın dönmesiyle ilgili, hani sizin eve dönmesiyle ilgili şey yapıyorum.
Evet, 16 yaşındaki ilk defa karşılaştım.
İlk defa karşılaşıyorsunuz evet. sonunda. Yani 16 yaşında evde Refik Bey sonunda dönüyor ve Güner Hanım'la, Güner, o zamanki Güner'le tabii, küçük Güner'le, 16 yaşındaki Güner'le karşılaşıyor ve Güner çok cevval. Ve babası tıpkı kendi babasının Ali Bey'in dediği gibi politikaya girme tavsiyesinde bulunuyor. Çünkü sizin verdiğiniz cevaplardan korkuyor babası. Yani bir kere çünkü politikaya girince çok çekmiş.
Ya kendi aldığı dersten Türkiye'de politikaya giremezsiniz efendim.
Evet.
Kendisi girdili oldu biliyor.
Evet.
Böyle bir ders vermesi şey değil mi? Çok normal değil mi?
Çok normal.
Halbuki ben orada Bursa Fatih'e gitmişim, Musa'ya gitmek istiyorum. Leyla Erbil'le beraber iyice bizim etrafımız o zaman yani gençler hepimiz sosyalistik.
Evet. Bakıyor ki babası başını belaya sokacak Güner. Kendi talihini yaşamasın diye onu kısa yoldan Almanya'ya gönderiyor. Ve Almanya'da bir yaşam sizin için başlıyor. Değil mi? Orada da zaten onun devamını okuyamıyoruz. Orada bitiyor kitap. Yani babanızla olan diyaloğunuzla kitap bitiyor. Bunun bir devamı yazılacak mı? Yani 16 yaşından sonra neler olduğunuz bir aile biyografisiydi bu. Bu bir otobiyografiye evrilip ikinci bir kitap olacak mı?
Biyografi değil. Bu bir yaşam misyonu.
Yaşam misyonu. Haklısınız.
Bunu yazdım. Evet.
Düzeltelim.
Ondan sonra oturup da biber kovalı ondan sonra neler yaptı da gerek yok zaten.
Gerek yok. Devamı gelmeyecek. Bitiyor burada.
Oldu. Yani yurt dışında 35 yıldır. Ya ben aslında 8 yaşından beri çalışıyorum. Hı hı. Ölünceye kadar da çalışacağım.
Evet.
Ben parayı kıymet vermeyen biriyim.
Evet. Çalışmayla ilgili de hazır siz sözü getirdiniz. Bir sizin tanımlamanız var. Paralı köleliktir çalışma diyorsunuz. Esasında bir yere bağlı çalışmayı da reddediyorsunuz.
Maaşla çalışmayı diyorum.
Maaşla çalışmayı. Evet. Saatle
ve maaşla bir yerde çalışmayı paralı kölelik olarak adettim. Ve bütün hayatımda kendi kendimi patron oldum.
Evet. Peki
yani aileme de yük olmadım. Küçücük yaşta hemen gittim. Ayşe abla çocuk tiyatrosuna gittim. Çocuk tiyatrosuna gittim. Fırıldaklar yaptırdım, sattırdım. Evet, eve para getirmeye çalıştım.
Peki efendim, yaşam misyonu dediğiniz kitap, yaşam misyonunuz tamamlanmış mı oldu şimdi bu kitapla?
Gayet tabii.
Peki ama bir şeyler yaptıracağım diyordunuz. Verdiğiniz röportajlarda da bu var. Onu sizden dinleyelim. Hani bundan sonra aslında tamamlanmış. Başka projeleriniz de var. Nedir onlar?
Eğer bu mahkemeyi değer kazanırsak da gayet tabii kazanacağız. Hı hı. Çünkü ne diyebilirler ki? Niye dayanarak söyledik? Eten bir haindir. Madem ki Genelkurmay, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Büyük Millet Meclisi biz böyle bir karar vermedik diyorlar.
Evet.
Niye karar verdiklerini, hesabı nasıl vereceklerini çok merak ediyorum. Veremedikleri zaman maddi ve manevi tazminatla bir tanesi Eten bir şey istiyorum. Anı Sezar yeri, o da İzmir'i tercih ediyorum. Böyle yani Bandırma veya civarda Çerkez çocuklarının tatil yapabilecekleri tatilde kendi annelerini öğrenecekleri, hatta onları merak eden Türk çocukları gayet tabii ikisini ayırmıyoruz ki.
Evet.
Onlar da merak edenler, onlar da, onlara bir tatil köyü yapmak istiyorum.
O zaman bitmemiş yani esasında bu kitapla değil, bizim size ihtiyacımız var, nefes almanıza ihtiyacımız var, sizin o projenizi de gerçekleştirmek için. Umarız yargılama süreci de bir an evvel biter. Niye nefes almanıza ihtiyacım var dedim, çünkü lafı şeye getirmek istiyorum. Siz bir ilksiniz.
Buyurun.
Değil mi? Siz bir ilksiniz. Hani nefes alma, o oraya getirdim. Neyin ilkisiniz? Bir kronik olarak kendinizi dondurup, değil mi? İşte tekrar nitrojenle dolu bir tüpte dondurup tekrar hayata gelmeyi ve tekrar işte yüzlerce yıl sonra teknoloji ilerledikten ve bunu başardıktan sonra tekrar siz diriltilmeyi bekliyorsunuz. Bunun için bir şirkete ödeme de yaptınız, anlaşma da yaptınız.
Böyle olmadı Sinan Bey'cim.
Lütfen onu açıklayın o zaman.
Atiyel dergisine röportajlar yapıyordum Amerika'da yaşarken.
Evet, evet.
35 yıl Amerika'da ve Avrupa arasında yaşadım.
Evet.
Yani orada mimarlık
nasıldı
yaptım.
Nasıldı o? Evet.
Röportaja gittim Kaliforniya'ya. Ondan sonra orada dondurulmuş, çözülmüş bir şeyi de, köpeği de sevdim. Köpeğin sahibine sordum. Karakteri hiç değişmemişti köpeğin. O da birkaç gün kaldım. Ondan sonra izah ettiler. Türkiye bir mesaj oldu dediler. Böyle oldum. Hemen 14 kişi yazıldı Türkiye'den. Ondan sonra ben de imzaladım ama ötekiler gibi değil. Çünkü ötekiler öbür dondurulmuş, o zaman 48 vardı. Evet. 14'te Türkiye'den yaptığında 62 olmuştu. Ama şimdi bir küsur kişi var buza şeyini bekleyen. Bir öldükleri hastalığın çaresi bulunduğu zaman
evet,
çözülecekler. Bir nanoteknolojisini biliyorsunuz ne
evet,
kadar süratle ilerlediğini.
Evet, evet.
Nanoteknolojinin ordusunu düşün. Komandan diyor ki gir bu vücuda, bak neresi bozuk. Tamam, ciğerde şu var falan, hepsini onar diyor. Onardığı zaman zaten genç kalkıyorsunuz.
Evet.
Onların öbürlüteki yatanların nedeni
bir hastalıkları
var. Hayatı çok sevdiler.
Evet.
Ve tekrar bu planeti olmak istiyorlar. Ben bu planeti çok sevmedim.
Hmm.
Benim merakım gene bu hayata dönmek değil.
İyi.
Ama bu planetin ne olacağını hakkında bazı fikirlerim var. Bunlar doğru mu değil mi? Görmek istiyorum. Yani aslında 50 yılda bir gelip şöyle etrafına bakıp gidebilirim de. Müsaade etsinler ama.
Evet. O da enteresan bir şeydi. Onu da
bunlar,
okudum. Buyurun.
Yani Türkiye için hakkında şu yazılanlardan tabii biliyorum ama bir tabutun arkasında, çok önemli bir iş adamın tabutun arkasında gittiler ama tabutun içi boştu, onu biliyorum. Yalnız söylemem yasak isimleri, bir şey yapamam.
Tabii.
Eğer ben diyelim ki ben bana sormadan getirdiğim bu planetten.
Evet.
Ben kendim isteyince gideceğim.
O yani da enteresan. Yani
ben olacağım.
İntihar mı edeceğim diyorsunuz?
Sormadan bu planete getirildik değil mi?
Evet, tabii. İntihar mı edeceğim diyorsunuz? Nasıl olacak? Yani
evet,
nasıl kendi isteğinizle?
Zerat Beyciğim. Dinleyiciler de sevdikleri biraz şaşıracaklar ama mutlu son yok. Mutlu son yalnız kitaplarda ve filmlerde var. Eğer doğanın girişine, tuzağına düşerseniz gene sonunda yaşlanmak var, başkasına muhtaç olmak var, hastalanmak var. Yani benim için yaşlılık ilme olan yaşlılık bir tuzak. Bütün anneleri yaşayan arkadaşların başı belada. Hep böyle annelerinin çaresiz annesi ya da falan çaresiz annelerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Onun için benim canım sıkıldığı zaman ya biraz hastalandığım zaman ben bana sorulmadan getirdiğim planetten ben sıkılınca ben kendim gideceğim. Yani bana, bu yaşlılık şeysini tuzağına düşmeyeceğim.
Evet, bence tabii tıpta bu kadar ilerlemişken yani ufak bir hastalıkta hadi ben gidiyorum demenize sebep olmasın diye umut ediyorum. Daha sizinle çok röportajlar yapalım. Misyonunuzu gerçekleştirdiğinizi söylüyorsunuz ama davanın kazanılmasını da bekleyelim. Yani Türkiye'de bir dava belki 10 yıl sürecek. Ondan sonra...
Çabuk bekliyorsunuz yani.
Tabii.
Pekala, bu yaz gelip beni ziyaret etmezseniz gideceğim.
Eyvallah. Çok naziksiniz, sağ olun.
Programa gelirseniz beklerim hakikaten.
Çok, çok teşekkür ederim, memnuniyetle. Hatta ben o tüpte sizinle bir 100 yıl falan yaşayabilirim. Çok keyifli bir insansınız. Çok keyif aldım. Bu hafta boyunca çok heyecanlandım. Önce bana bir fırça çektiniz kitabımı oku diye. Tabii bir Çerkez kadın, aynı zamanda bir Cumhuriyet kadını olarak sizin dediğinizi yapmazsam başıma neler gelebileceğini düşündüm. Kitabınızı bir kez daha okudum. Kitabınızı bir kez daha altını çizerek, özetler çıkararak sayfalar dolusu okudum. Ki fark etmişsinizdir herhalde. Böyle sanki sizinle yaşamış gibi anlatıyorum. Arada bir sabırsızlık yapıp ben cümlenizi tamamlamaya çalışıyorum filan. O sizden korkumla alakalıydı. Ama aynı zamanda romanı da çok beğendiğimle alakalıydı.
Ferhat Beyciğim bir şey, sözünüzü kestim kusura bakmayın.
Buyurun estağfurullah, kesin.
Dinleyicilerinizi uyaralım. Kitap alacaklarsa sabahleyin alsınlar. Çünkü öğleden sonra falan olanlar uyku uyuyamıyorlar. Kitabı bir solukta bitirdikleri için
evet.
Kitabı elden bırakamıyorlar. Diyorlar kitabın içine girdik. Siz de aynı cümleyi kullandınız
evet.
Başta.
Evet,
ailenin
evet,
içine
evet.
Girdik, ailenin içine yaşadık. Çıkamıyoruz
evet,
diyorlar
çıkamıyoruz.
Ailenin içinde. Onun için yani uyumadan sabahlayanlar var. Onun için okumaya başlarlarsa sabah başlamalarını tavsiye ederim.
Evet. Bir vatan...
Bir şey var. Direkt olarak şeyden ısmarlanırsa eğer buna kitaptan. Çok daha şeyli oluyor. Daha çabuk gidiyor, daha ucuz geliyor.
Evet.
Onlar orada indirimde satıyorlar.
Tamam. Mona kitaptan Ağustos'ta çıkmıştı. İkinci baskısı da yakında
evet.
Çıkacak. Biz bu kitabı bütün dinleyicilerimize öneriyoruz. Bir Vatan Uğruna. Güner Kuba'nın romanı.
Bir Vatan Aşkına.
Vatan Aşkına. Çok affedersiniz. Bir Vatan Aşkına. Müthiş bir romandı. Sayfa sayfa okudum ki zaten yayında da o hakimiyetten anlamışsınızdır. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mıdır Güner Hanım sizin?
Yok, çok teşekkür ederim. Dinleyicilerin hepsiniz sağlıklı. Çünkü nasıl bu yaşadığımız zor günlerde
evet.
Ne tavsiye edebilirim ki?
Vallahi sözün bittiği yerdeyiz esasında. Vallahi ne tavsiye
öyle.
Edebiliriz ki deyip esasında hı-hı. Bırakmak lazım onu 3 noktayla belki de.
Evet.
Buyurun.
Sözün bittiği yerde değiliz ama olmak zorundayız diyelim.
Evet. Biz Bodrum'a selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Güler Hanım.
Teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyicilerinize sağlıklı ve neşeli günler dilerim.
Yayın süresini size başta söyleyince programdan 10 dakika önce bir korkmuştunuz bu kadar uzun sürer mi diye ama ben de size şey demiştim inşallah yayını gülerek kapatacağız iç huzuruyla diye. Umarım
gerçekten
sıkılmamışsınızdır.
Yok sıkılmadım. Sizi dinleyicilerinizin onları da sıkmadığımızı
sıkmadınız,
emin ederim.
Sıkmadınız. Çok teşekkür peki. Ediyoruz. Sevgiler.
Herkese selam ve sevgiler.
Sağ olun.
İyilere sevgiler. Kötü olanlara da hiçbir şey göndermiyoruz.
Evet. Peki.
Oldu canım. Çok mersi.
Sağ olun. Mona kitaba ve genel yayın yönetmeni Arzu Çağlan'a sizi benim, beni sizinle tanıştırdığı
ben,
için çok mutluyum.
Ona hakikaten için şey yaptınız çünkü ona çok bir teşekkür ederim.
Evet.
Arzu Hanım'a. Çünkü hakikaten o bu kitaba güvendi.
Evet.
Ben de yayıncıma güvendim. Evet. Ve sonunda böyle bir şey başarabildik.
Bayılıyoruz Arzu Peki. Çağlan'a. Ölüyoruz Arzu Çağlan için. Müthiş, tekrar sesini mi? Duymak istiyoruz. Tabii müthiş olmaz mı? Ölüyoruz onun için. İlanı aşk etmek istiyoruz. Mükemmel, müthiş bir kadın. Radyo programlarını bıraktı ama yine o müthiş enerjisini bu defa bize yazarlarıyla, kitaplarıyla veriyor. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Sizi
tanıştırdığı için. Ben de öyle. Ben bir tanımadan bu kadar sevilir mi? Yani yüz yüze görüşmediğim, sadece müthiş sevdiğim bir insan oldu.
Evet. Tanısanız kim bilir daha ne kadar seveceksiniz. Arzu Çağlan böyle bir kadın.
Kesinlikle. Evet.
Teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar, oldu sevgiler canım. Bodrum'a.
Benden de sevdiğim. Oldu. Evet. Beklerim.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Bodrum'a da bir davet almış oldum sevgili dinleyenler. Güner Kuban yaşayan bir tarih. İlerleyen yaşına rağmen verdiği röportajlarında 18 diyor ki ben de yaşını zikretmedim fark ettiyseniz. Zaten insanın hani hissettiği yaş doğru, o doğru bir şey ama o klasik klişeye girmeyeceğim. Başta da söylediğim gibi 30'lu 40'lı 50'li yaşlarında insanlar görüyorum. Walking Dead'deki ölüler gibi ama Güner Kuban öyle değil. Öyle bir kadın değil. Müthiş enerjik bir kadın. Ve biz de yayınımıza katıldığı için çok da mutlu olduk. Çerkez Ethem'in yeğeniydi. Ve bize Çerkez Ethem hain miydi değil miydi sorusuna cevap vermiş oldu. Tabii bir yayıncı olarak ben yorumda bulunmadım. Tarihin birinci dereceden tanığı varken sözü ona bırakmak lazımdı. O yüzden hani bize hani bir takım kişiler kalkıp da öyle böyle filan polemiğe girmesinler. Biz bir yazarı, bir kitabı olan ve yakın tarihte kitabı yayınlanmış olan bir yazarı yayınımızda sohbet etmiş olduk. Onunla konuşmuş olduk. Ve çok da güzel bilgiler verdi. Ben de aydınlanmış oldum. Ben de birçok bildiğim şeyi burada tekrar bu yayın vesilesiyle sorgulamış oluyorum. Değerli dinleyenler, programımızın gurusuna birazdan bağlanacağız. Ve onunla guruyla bir gene geyik çevireceğiz. Bu haftaki geyiğimizin konusu sürücüsüz araçlar. Acaba şoförlerden kurtuluyor muyuz? Özellikle İstanbul'daki şoförlerden kurtuluyor muyuz? Bu soruyu cevap almış olacağız. Guruyla yapacağımız sohbette birazdan. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I'm a big, big Sevgili dinleyenler, bugün size anlatacağım bir kitap daha var. İsmail Saymaz'ın Fıtrat isimli kitabı. Tabii çok satanlardan indi çıktı. Niye bu kitaptan şimdi bahsedeceğim? İsmail Saymaz aslında bizim stüdyomuza gelecekti konuk olarak. Söz de almıştık İsmail Saymaz'dan. Fakat hafta içi başka bir, yine bizim radyomuz olduğu için tabii sesimi çıkarmıyorum. programa katıldı. Ama tabii ben bu kitabı okumuş oldum, notlarımı almış oldum. Ama İsmail Saymaz'la görüşememiş olduk. Başka programa katıldığı için. Ne oldu acaba? Hani RSFM'i aradı, ben sizi programa katılacaktım dedi de ondan sonra tamam seni bağlıyoruz ya, olduğunu zannetmiyorum çünkü stüdyoya gelecektin. Her neyse. İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı İsmail Saymaz'ın kitabı. İletişim Yayınları da bunu bana göndermiş, iş kazası değil cinayet diye. Tabii biz aslında bu İsmail Saymaz ağırlayacağımız zaman Adana'daki vahşette maalesef üzücü hadisede yeni yaşanmıştı ve oraya bağlayacaktık konuyu. Çünkü kitapta işte mesela cesetteki altın kolye diye bir bölüm var, ilk bölüm. İşte bir çalışma yeri, bir fabrika ve önlemler alınmadığı için fabrikadaki işçiler yanarak ölüyorlar ve cesetteki altın kolye bunu anlatıyordu aslında ilk bölüm. Tabii Adana'daki yurtta çıkan yangınla da ilgili, o üzücü olayla da ilgili olduğundan yani eğer bu kitap okunsaydı ya da önlemler alınsaydı, işaret edilen şeyler alınsaydı bu olmayabilirdi, benzeri hadiseler olmayabilirdi diye biz konuşacaktık. Kitap birçok bölümden oluşuyor. Mesela bir bölüm dediğim gibi cesetteki altın kolye yanarak ölen işçilerle ilgili anlatılmış. Ve kitabın şöyle de bir özelliği var. Dipnotlar var kitapta. Yani mesela mahkeme kararlarıyla ilgili dipnotlar, konuşmalarla ilgili dipnotlar. Yani adam, ben uydurmuyorum bunu, birebir işte internete de girip bakabilirsiniz bu hadisenin olduğuna ilişkin. Mahkeme kararları da var, açıp bakabilirsiniz demiş. Mesela inşaat başlıklardan bir tanesi. Gerekli önlemler alınmadığı için yaşanan bir iş kazasını anlatmış İsmail Saymaz yine bu bölümlerin bir tanesinde. Tersane başlığı taşıyor. Tersanede ölen kişileri anlatmış 3. bölüm. İletişim Yayınları'ndan çıkan bu kitap zaten tabii çok güncel değil şu an, belki yani yeni kitaplar arası değil, ama İletişim Yayınları da zahmet edip bana göndermişti bunu. Ben de bu kitabı okuyup notlar almıştım. Bununla ilgili yani söyleyeceğim şeyler vardı. Evet, güncel olmayabilir ama güncel olmamasının sebebi bizden kaynaklanmıyor. Onu söylemiş olalım. Enerji diye mesela bir başka bölüm var. Bayram günü yaşanan bir cinayet. Yani elektrik dağıtım şirketindeki o iş kazasını anlatmış. Yani kitap birçok bölümden oluşuyor. Her bölümü kurgu değil, birebir yaşanmış. Mesela maden başlığındaki bölümde, 5. bölümde madendeki iş kazasını anlatıyor. İşte yangından madene, inşaattan enerjideki bu iş kazalarına İsmail Saymaz kitabında anlatmış, ışık tutmuş. Fıtrat İsmail Saymaz'ın kitabıydı, İletişim Yayınları'ndan çıktı. Yayın evi bana bu kitabı göndermişti. Şeyimde kalmasın, kaç haftadır getirip götürüyorum yanımda. Bu kitaptan da bahsetmemiş olayım istedim. Önümüzdeki hafta stüdyomda İletişim Yayınları'ndan yine bir konuğum olacak. Değerli dinleyenler, onu söyleyeyim. Haluk İnanıcı stüdyoma gelecek ve Aşkın 7 Menzilini konuşacağız. Haluk İnanıcı'yla son kitabı Aşkın 7 Menzilini stüdyomda Haluk İnanıcı'yla önümüzdeki hafta konuşacağız. Şimdi bir telefon bağlantısı yapalım programımızın gurusuyla ve guru bize anlatacaklarını anlatsın. Bu hafta tabii her şeyi bilen kadına bağlanamayacağız. Çünkü Güner Kuban'la tüm vaktimizi ayırdık. İyi ki de ayırdık. Güzel bir sohbetti benim açımdan. Dinleyiciler açısından da umarım güzel bir sohbettir. Bu arada biliyorsunuz Traveler dergisine yazıyorum. Bu hafta da bir yıl sonra çıkacak olan yeri yazdım. Biraz şeyim ben hemen yapmak istiyorum uzun süre sonra yapılacak şeyleri bile. Yazımı yazdım, sonra şunu düşündüm. Orta Asya ile ilgili bir yeri yazdım. Yani gittiğim Bişkek'i anlattım sanıyorum ya da Almatı, ikisini birden yazdım. Bişkek ile ilgili biraz sıkılmıştım ve Bişkek'te ilgili şu geldi aklıma. İyi ki oradan gelmişiz bir an evvel Türkiye'ye. Çünkü tabii Anadolu, Avrupa daha heyecanlı yerler, daha zevkli yerler. Sonra şunu düşündüm. Radyoda bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama bunu dergiye mesela bu şekilde yazman mümkün değil. Yani iyi ki gelmişizdi. Televizyonda da bunu söylemek mümkün değil. Çünkü kasıyorsunuz televizyonda da kendinizi. Ondan sonra şuna karar verdim. Radyo gerçekten çok samimi bir yayın organı. Çünkü radyoda her şey daha rahat, içten bir biçimde ifade ediyorsunuz. Ama yazılı medya ya da görsel medya öyle değil. O aradaki farkı söyleyeyim istedim. Şimdi tabii jingle'larda seyahat alternatifleri diyor ama inşallah Guru'dan vakit bulduğumuz zaman Galler'e gidip Galler'le ilgili nasıl bir seyahat programı yapabiliriz bundan bahsedeceğim biraz sonra ama önce bir Guru'ya bağlanalım. Merhaba.
Merhabalar hocam.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben deyim. Röportajımızı dinledin mi Güner Kuban'la?
Dinlemez olur muyum? Büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla dinledim. Şimdiden yankılarını çok merak ediyorum.
Ne yankısı?
Yani Güner Adam'ın verdiği bilgiler, evet. Çerkez Ethem'in yani Ethem Bey'in hain olmadığı, tam vatansever olduğu ve buna benzer bilgiler tarih kitaplarında yanlış yazılan bilgilerim. Evet. Şimdiden yarın neler olacak merak ediyorum.
İyi bakalım, ben de merak ediyorum. Bu hafta bizim için ne hazırladın? Biliyorum da sorayım dedim yine de.
Evet hocam. Şimdi öncelikle geçen programda verdiğim bilgileriyle ilgili çok geri dönüş aldım. Yani soruların büyük çoğunu şu şekildeydi. Gerçekten bir köpek balığıyla karşılaştığımız zaman gözlerini mi hedef almalıyız? Evet. Ve ormanda bir ayıyla karşılaştığımız zaman ölü taklidi yapmayıp geri yavaş adımlarıyla geriye doğru mu çekilmeliyiz diye. Evet. Birçok soru geldi arkadaşlarım olsun, yetkili kadın olsun. Evet, tekrar edecek olursak aynen bu şekilde yapmalıyız. Yani bu verdiğimiz bu geçen haftaki bilgiler şaka değil, bilimsel gerçeklerdi. Öncelikle bunu tekrar söylemek istedim. Çok aşırı bir şekilde geri dönüş aldım.
Aşırı bir şekilde geri dönüş. Artık evet, nasıl evet, sana evet. Ne olmuşsa bu birazcık seni şey yapmış,
yani, üzmüş. Gerçekten bu bir şaka mıydı yoksa gerçek bilgiler miydi? Evet, gerçek bilgilerdi. Yok, üzülmedim. Hani gerçekten olduğunu söylemek için, bu bilgilerin bilimsel olduklarını söylemek için tekrar bunu hatırlatayım istedim izleyicilerimize.
Peki.
Bunlar şaka değildi yani.
Şaka
bu hafta bunlar evet. Şaka değil evet. Şimdi bu hafta otonom araçlardan yani sürücüsüz araçlardan bahsediyorum.
Sürücüsüz yaşasın. En benim duymak istediğim şey. Bir an evvel sürücüsüz araçlara geçelim istiyorum. Özellikle İstanbul trafiğinde. Evet. Mesela taksilerin sürücüsüz olduğunu hayal ediyorum. Kısa mesafeye surat asan
sadece
ya da...
Sadece taksiler değil. Bütün araçlar evet. Ha. Sadece taksiler değil. Bütün araçlar ama tabii taksilerle başlanacak. Sözünüzü kestim ama...
Hayır, devam edin. Kesebilirsiniz. Buyurun.
Sürücüsüz arabalar olarak da bilinen otonom arabalar öncelikle nedir? Onu bir açıklayalım. Şimdi bu araçlar çevresini algılamak için sahip olduğu çeşitli sensörler ile hiçbir insan müdahalesine gerek duymadan yani özel bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip otomobillere verilen genel bir isimdir. Yani bundan ne anlamalıyız? 1920'lerden beri bu çalışmalar sürüyor otomobiller üzerine. Kendi kendine giden otomobiller. Bunu anlamalıyız. Yani hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine giden otomobiller. Yani bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sadece yazıyoruz. Hani gideceğimiz yeri yazıyoruz veya bilgisayara gideceğimiz yeri söylememizin yeterli olacağı bir otomobil. Bunu anlayacağız.
Peki 20'lerden beri diyorsun, daha ne kadar bekleyeceğiz bunun için?
Beklemeyeceğiz. Aslında bu araçlar var, yollarda var ama çok yaygın değil.
Ben mesela Maslak'tan Güneşli'ye gelirken radyoya gelip hiç böyle bir araç görmedim. Nerede var bu araçlar?
Şimdi bu araçlar Türkiye'de çok az. Türkiye'de de var birkaç tane. Marka vermek istemiyorum ama
vermeyelim.
Türkiye'de de var birkaç tane. Evet, birkaç tane var ama bu araçlar Amerika'da öncelikle geçen yıl, daha 2015 yılında Amerika'da 4 eyalette bu araçlara izin verildi trafiğe çıkmalarıyla ilgili. Avrupa'da henüz yasalar buna izin vermedi ama 2018 yılında.
Peki Avrupa'da bir şey söyleyeceğim Guru, bir şey söyleyeceğim. Amerika'da 4 eyalette var, Avrupa'da yok ama Türkiye'de var. Türkiye'deki yasalar izin verdi buna yani.
Şöyle, hayır, Türkiye'deki yasalar da izin vermiyor buna tabii ama bizim halkımız tabii birkaç bu meraklı insanlar.
Vay anasına, Türk'ün gücüne bak, Türk'ün gücü hiçbir şey dinlemiyor. Vay anasına.
Bunu nereden biliyoruz peki? Hani yani bu işte televizyonlarda çıkmadı, basında çıkmadı. Bunu nereden biliyoruz? Bizim insanlarımız biliyorsunuz kendi videolarını çekip sosyal medyaya koymakla ünlüdür.
Evet.
Yine bu kaç kişi de bu şekilde.
Almışlar bunu, para verip almışlar, bir de koymuşlar.
Almışlar. Çok pahalı değil. Çok pahalı değil aslında. O yani
ne kadar
bu ücreti? Rakam verelim, $35,000. Yani çok bir pahalı değil. Yani kendi kendine giden bir araç için çok büyük bir para değil. Çünkü çok donanımı var bu araçların.
Sevgili Guru, doların son zamanlarda ne kadar arttığını farkında değilsin herhalde.
yani.
Daha, 35 bin dolar makul yine de. Şaka yapıyorum. Tabii
makul,
ki makul.
Makul. Evet. Şimdi hiçbir özelliği olmayan araçlar içinde bu paralardan çok daha fazla para vererek alan araçlar var.
Evet. Bu aracın alan gurular varmış mesela. yakın zamanda.
Bu aracın özelliği, evet, bu aracın özelliği tekrar ediyorum, sürücüsüz olması.
Sürücüsüz.
Yani araba kullanmak.
Peki nasıl oluyormuş? Bize bunu anlatsana, nasıl sürücüsüz olabilir be? Direksiyon yok mu yani şimdi hiçbir şekilde?
Direksiyon var. Direksiyon var. Siz de sürücü koltuğuna oturuyorsunuz.
Niye sürücü ama, bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Sürücüsüz araç aldıysan, bastırdıysan parayı, niye sürücü koltuğuna otururum? Ben arka koltuğa otururum.
Şimdi arka koltuğa da oturacaksınız ama bu daha dediğim gibi 1920'lerden beri üzerinde çalışılıyor. Bunlar için biraz daha zaman var. Şimdi ilk etapta 2018'de de Avrupa'da izin verildi. Avrupa'da da piyasaya çıkacak. Yani Avrupa yollarında da sıkça rastlayacağız. Bu tip araçlarda öncelikle siz şoför koltuğuna da oturacaksınız ki herhangi bir problem meydana geldiği zaman hemen direkt müdahale edebilirsiniz.
Güvenmiyoruz yani arabaya. Her an bize bir kazık atabilir. Bir şey olabilir.
Yani,
o yüzden...
yani şöyle, insan yapımı olduğu için kesinlikle güvenmiyoruz. Ama şimdi şöyle diyeceksiniz ki bu araçların ne yararı olacak? Şöyle düşünün.
Bir kere ilk yararını ben söyleyeyim. Taksiye bindiğin zaman, şimdi taksiciye uzun mesafe...
Takarım
taksiye. Hayır, takarım ben, kafayı takarım taksiye. Mesela yakın mesafe olduğu zaman surat asıyorlar. Uzak mesafe olduğu zaman da surat asıyorlar. Köprü geçileceği zaman zaten surat asıyorlar.
Her türlü asıyorlar.
Dolayısıyla bunlardan kurtulmuş olacağız. Artık taksilerde bizi dinleyen şoförler ne küfürler ne küfürler. Neyse, devam edelim. Peki taksilere evet, şey yapmayalım, takmayalım kafayı. Doğru söylüyorsun. Geçelim.
Haklısınız. bunların çoğundan kurtulmuş olacağız. Tabii işlerini çok iyi yapan taksici arkadaşlar.
Tenzih ediyoruz. Sakın taksiciler zaman... odası bize kınama falan şey yapmasın. Kesinlikle işini iyi yapanları tenzih ediyoruz. Taksicileri seviyoruz. Çok seviyoruz. Bir elin parmaklarını belki geçmez. Bir taksi durağında. Evet.
Şöyle düşünüyordum hocam. Araba sürmek aslında çok tehlikeli bir iş. Yanılmıyorsam her yıl 1 milyon civarı insan trafik kazasında ölüyor. Ve bu kazaların %90'ında insan hatasından kaynaklanıyor.
Evet.
Yani bu teknolojiyle insan hatası yüzünden her yıl 1 milyon insan yaşayabilecek ve 10 milyona yakın insan da sakat kalmaktan ve yaralanmaktan kurtulabilecek.
Hastane masrafları da tabii düşecek değil mi? Hani sigorta şirketleri anlamında da teşvik edici bir
şey. Tabii. Yani şöyle...
Beyefendi çok önemli bir şey söylemedim. Bu kadar tabii demenizi gerektirecek bir şey yok. Bir defa deseniz yeter.
Söylediniz. Çünkü rakamı söylüyorum şu an size. Bu kazalardan oluşan maddi hasarın toplam tutarı tam... $518 milyar.
Milyar dolar. Aman tanrım. Evet. Türkiye'nin bütçesinden daha fazladır herhalde. 518. Tabii. $518 milyar. Aman yarabbi.
Yani evet. Yani bu parayla dünyada...
Sürücüsüz araçlarla $518 milyar dünya hükümetlerinin Martin cebinde kalacak ve sigorta şirketlerinin.
Evet tabii ki. Yani düşünün bu parayla dünyada insanlar için neler yapılabilir.
Evet. 518 yani. Milyar dolar. Yani korkunç bir para. Evet.
Tabii ama tabii bundan önemlisi de insan sağlığı. Yani sadece bu maddi hasarlardan dolayı oluşan bir para. İnsan yaralanmaları, bunların tedavileri, yani bu para korkunç rakamlara gidiyor. Bir kere bu işin maddi olarak bu en büyük olayı. Tabii insan hayatı daha da önemli. Biz %90 olarak insan hatasına kaynaklandığı için kazaların bundan da bir kere kurtulmuş olacağız. Yani güvenlikten başka ne gibi faydaları var? Tamam, güvenlik dedik. Bir kere trafik derdine son vereceğiz. Hele düşünsene İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek ölüm. Yani hele akşam trafiğinde yağmurda yaz zaman o 2 saat.
Ama yoğunlukla çok... ilgili o. Yani araç sayısının yolların şeyinden fazla olması ilgili değil mi?
Değil, kesinlikle değil. Çünkü yani bizim trafiğimizde biliyorsunuz İstanbul'da özellikle birbirini sıkıştıran araçlar, gereksiz yere makas atan insanlar, sürat yapanlar, yani bir araç geçtiğinde sevinenler, bu trafiği tıkayan hep bunlar. Kesinlikle yani bayanların üzerine atılmasın bu suç. Hani bayanlar trafiği tıkıyor diye. Kesinlikle değil. Yani trafiğin İstanbul'daki en büyük sebeplerinden biri kendini bilmeyen insanlar. Şimdi bunlardan kurtulacağız. Çünkü niye? Ne demiştik? Sürücüsüz yolculuk. Sürücüsüz araçlar. Şimdi bu araçlar nasıl çalışıyor? Ona geçmek istiyorum. Yani diyeceksin ki bu araçlar nasıl çalışıyor? Şimdi aracın üzerine monte edilmiş çok hızlı dönen bir lazer tarayıcı var. Tam 64 adet lazer huzmesi bölgeyi süratle tarayarak etrafındaki nesneler ile arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bu veriyi de kullanarak üzerinde bulunduğumuz sokağın yerin hassas 3 boyutlu haritasını oluşturuyor. Aracımızda şu özellikler olması gerekiyor yani araçlarda. Şerit takip sistemi. Sol farların yanında şerit takip sistemi oluyor ve şeritlerden çıkmamızı engelliyor bunlar. radar oluyor, lidar oluyor, kızıl ötesi kamera ve GPS.
Bunlar araçlar zaten bunlar, ulaştığımız, şu an ulaştığımız teknoloji bunlar. Bildiğimiz teknoloji.
Teknoloji yani. Ama bu araçlar, bunlar aracın üstüne monte edildiği zaman sürücüsüz otomobiller ortaya çıkıyor.
Hayır, gözümüzde canlandırabiliyoruz teknolojiyi anlamında söyledim. Yani hani
Tabii.
Ya şey yani, noktası değiliz bu anlattığınızdan yola çıkarak. Nasıl olur ki noktası değiliz ama tabii her yerde de muntazam yol çizgileri yok. Mesela yol çizgisinin olmadığı yerlerde ne olacak? Oralarda kullanamayacağız bu aracı mı?
Kullanamayacağız diye, evet kullanamayacağız diye düşünüyoruz ama bu yanlış. Neden? Özellikle Amerika'da dediğim gibi 4 eyalette izin verildi. Amerika'da 4 eyaletten birisi Pittsburgh. Pittsburgh seçildi. Neden seçildi? Çünkü Pittsburgh en zorlu bir şehir Amerika'daki. Altyapısı plansız ve organik olarak büyümüş.
Orada bile kullanılabiliyor diyorsun. Pittsburgh'da bile kullanılabiliyor.
Orada, orada bile kullanılıyor. Hocam bu arada konuşurken yine bir sürü mesajlar geliyor bana. Diyor ki mesela bir tanesini okumak istiyorum. Peki bu araçlar kaza yaparsa, yapar mı? Yaparsa polis cezayı kime yazacak?
Güzel. Güzel bir soru geldi. Bu arada siz bütün arkadaşlarınıza yayına çıkacağım diye bilgi verdiniz herhalde. Size mesaj attıklarınıza göre telefonunuzu vermemiştik.
Sizi takip ediyorlar. Sizi takip ediyorlar bence.
Peki. Peki.
Bence sizi takip ediyorlar. Peki. Ben de yayına bağlanınca bana yazıyorlar.
Harika.
Polis
peki.
Polis cezayı kime yazacak?
Kime yazacak?
Evet, çalışmadım ama büyük ihtimalle tabii bu aracı aldığımız firmayla yapılacak sözleşmede firmaya herhalde.
O sözleşmede muhtemelen hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz maddesine yer verir firmalar. Salak değil o firmalarda.
Yani evet, biz de muhtemelen... avukat tutmamız gerekiyor.
Evet, kimi tutacaksınız? Şey soracağım, bu firma tabii ismini vermeyelim firmanın ama bir arama motoru mu bu firmanın bir tanesi? Bununla ilgili sanki hayal meyal bir şeyler okudum hatırlıyorum gazetede.
Evet, yani birçok firma şu an bununla ilgili.
Peki aralarında bir de cep telefonu firması var mı? Yine ismini vermeyelim. Var.
Var. Herkesi tahmin edebileceği.
Tamam, abi seni çıkar.
Büyük bir cep telefonu firması var. Evet. Arama motoru, cep telefonu firması. Şu an otomobil sektöründe büyük olan firmaların birçoğu bununla ilgili ve araçları var zaten.
Peki firmalar Alman mı, Amerikan araçları mı, Alman araçları mı bununla yapan?
Her ikisi Alman, Amerika ama bu işin lideri şu an Amerika, Amerika'da.
Ama 35 bin dolar da çok ucuzmuş be bu şey için, sürücüsüz araç için.
Evet, çok ucuz. Ama Türkiye'de tabii 35 bin dolar Türkiye geliş fiyatı.
doğru tabii o artacak.
Yani bu yurt dışındaki fiyatı Türkiye geliş fiyatı herhalde.
Ne olur?
Pahalı
ne
olur
Türkiye geliş fiyatı?
35.500 dolar olmaz herhalde.
Olmaz.
Yani bir şey ÖTV ile
onu,
falan.
Onu 100 bine tamamlarlar bence.
100 bine tamamlarlar bence de.
O vergisi, bu vergisi, bunun sürücüsüz olması vergisi filan derken.
Vergisi,
aynen.
Evet, bu şekilde bunu tamamlarlar diye düşünüyorum.
Peki, bu araçla ilgili başka vereceğiniz bilgi var mı bize?
Bu araçla ilgili başka vereceğimiz
sadece bilgi sadece şunu sorayım. Ne zaman biz buna gireceğim? Yani ne zaman bu aracı Türkiye'de kullanabilirim? Tabii regülatör, yasal otoritenin de düzenlemesini de tabii hesaplayarak bir cevap vereyim. Bir zamanla ilgili bir cevap almış olalım sizden. Ne zaman?
Ben buna zaman cevap olarak veremem. Yani şunu verebilirim. Amerika'da bunun çalışmaları var. Trafikte, araç trafiğinde şu an 4 eyalette kullanılıyor. Evet. Avrupa'da 2018 yılında geçiliyor.
2018.
Türkiye ne zaman gelir bilmiyorum ama hani Türkiye'de bu uygulanılır mı? Yani bu yazılım programları, sonuçta bilgisayar yazılım programları mantıklı bir şekilde yazılıyor. Yani nasıl mantıklı bir şekilde yazılıyor? Tek şeritli bir yolda ters yola girmemek üzerine. Yani adam bunu düşünemez mi diyor insan. Yani tek şeritli bir yolda terse girilir mi? Veya çok hızlı makas atan insanları düşünemiyorlar. Hani Türkiye'de bu nasıl uygulanır bilemiyorum.
Türklerin zaten kıvrak zekasına uydurarak onu programlamaları lazım diyoruz yani o zaman.
Yani
onunla baş edecek bir yapay zeka öğretmeleri lazım.
Şu an gelen mesajlarda da bu Türkiye'de tutmaz, kesinlikle tutmaz gibi mesajlar var bana.
Yahu ne mesaj varmış diyorum. Sen dedi bana o kadar mesaj gelmiyor.
Hocam siz yayında olduğunuz için sizi
görmüyorum.
Sizi
bölmek
istemiyorlar bence.
Peki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler bu kadarsa. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Guru, yayına katılıp bize bu konuda bilgi verdiğin için. Teknoloji haberlerini ve diğer her konuda Guru olduğunuz her konudaki haberleri sizden almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi günler diyorum.
Evet. Evet sevgili dinleyenler, jingle'larda seyahat alternatifleri dediği için seyahatle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Kaç haftadır bu dergi yanımda getirip götürüyorum. Bir aydır yanımda getirip götürmüş bahsedemedim. Kendi yazdığım yazı olduğu için gönül rahatlığıyla şey yapabilirim, bakabilirim. Ben seyahat dergisine bir Galler'le ilgili bir yazı yazmıştım Eylül'de. Ondan biraz Galler'den bahsedeceğim size. Nereye gidelim bu hafta? Galler'e gidelim. olabilir vereceğim cevapla. Niye Galler'e gidelim? Çünkü gitmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Doğrudan uçuş yok çünkü Galler'e. Cardiff üstünden gidilmesi gerekiyor. Ben de bu yaz ilk defa gördüm Galler'i, Cardiff'i. Londra'ya gittim. Londra'dan bir süre kaldıktan sonra trenle, yani 1-2 saatlik bir tren yolculuğuyla gidebiliyorsunuz. Ama gerçi ben Birmingham'dan geçmiştim Galler'e, Cardiff'e. Şeyde Büyük Britanya'da, yani hani Birleşik Krallığa bağlı olan iki yapı var. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda bildiğiniz gibi. Büyük Britanya'nın ana karanın şeyinde, en böyle sol tarafında, sol güney ucunda yer alan bir ülke. Bağımsız bir ülke değil tabii bildiğiniz üzere Galler. Birleşik Krallığa bağlı. Yani İngiltere ne kadar bağımsız değilse Galler de o kadar bağımsız değil. Birleşik Krallığa bağlılar üstünde ve kendilerini de tabii British olarak tanımlıyorlar genelde, ama özelde de Galli olduklarını ya da Gal olduklarını söylüyorlar. Burada tabii yemyeşil parkları var, tarihin izleri var, bir Gal başkenti. Ejderha da buranın simgesi. Ne hediye alabilirim gittiğim zaman insanlara? Ejderha, çeşit büyüklükte olan ejderhaları var. Bir tek problem her mevsimin yağışlı olması. Ben gittiğim zaman şans eseri yağış yoktu. Orta Çağ İngiltere'sini de güzel gözlemleme imkanı veriyor burası bize. İki bölgeden oluşuyor Cardiff dediğimiz arkadaş. Biri şehir merkezinin olduğu kısım, diğeri de şehir merkezinden benim 25 dakikalık gereksiz bir yürüyüşle ya da yarım saatlik gereksiz bir yürüyüşle yürüdüğüm liman tarafı. Niye gereksiz bir yürüyüş diyorum? Çünkü mesela bazen oluyor ki yürüyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Ben mesela Levent'ten Taksim'e kadar, hatta Eminönü'ne kadar yürüyebiliyorum. Yürüyorum, seviyorum oralarda yürümeyi. Uzun bir mesafe ama gereksiz değil. Çünkü görülecek şeyler var. Yani bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. İşte bir kahve molası veriyorsunuz. Oradan İstiklal'den gidiyorsunuz. Köprüden geçiyorsunuz. Bir baktınız Eminönü'ndesiniz Levent'ten yürüdükten sonra. Ama orası öyle değildi çünkü apartmanlar vardı ve sıkıcı bir yürüyüştü. Bu sebeple taksiyle geçmekte belki fayda var. Cardiff'te o şehir merkezi dediğim alanla liman arasında bir şey yok. Bunun dışında bir yer yok, yani görebileceğiniz, gezebileceğiniz başka bir yer yok. İki ana yere gitmeniz yeterli. Tabii Orta Çağ İngiltere'sini gözlemleyebilirsiniz dedik. Şeyde ne var? Kalesi mesela çok güzel. İnsanlar bahçesinde güneşleniyorlardı ben yazın gittiğim zaman. Tabii bu mevsim gidildiği zaman güneşlenilmez muhtemelen. Çünkü yağışlı bu sıralar, bir de soğuktur da tabii orası. Ama kalenin etrafı oldukça güzel. Yaşam alanları, o eski şehrin olduğu, bulunduğu yerler, oradaki kafeler filan çok dolu. Bir de şey var. Doğayla baş başa yürüyebileceğiniz geniş parkları var. İki parka gittim ben. Birisi Rove Park'tı. Burada ördekler, kazlar, bilmem neler, böyle bir dünya kuş vardı bu parkın içerisinde. Keyifli birkaç saatlik bir gözlem yaptım ki ben de biraz hiperaktivite olduğu için duramam yerimde. Ama 1-2 saatlik bir vaktimi orada harcamış oldum. Şehrin meydanı çok güzel ama bir problemi tabii bütün Avrupa şehirlerinde var bu. İnsanlar çok fazla sokakta kalmıyorlar. Yani akşam hava karardığı zaman bakıyorsunuz, yazın bile insanlar boşaltmışlar sokakları, caddeleri. Yani bizim İstiklal Caddesi gibi bir caddesini bulamazsınız şeyde, Galler'de, Cardiff'te. 300 bin civarında bir nüfusu var tabii Galler'in. Ama çok enteresan, yıllık 10 milyon ziyaretçi çekiyor. Çok korkunç bir şey değil mi bu? Yani 300 bin nüfuslu bir yer ama 10 milyonun üzerinde ziyaret çekmesi de demek Türkiye'den direkt uçuşları yok. Yani hani bizim öyle çok turistik olarak adlandırabileceğimiz bir yer de değil. Hani bu rakamın büyüklüğünü görebilmek için ya Cardiff'te İstanbul nüfusuyla çarpın. İstanbul'un nüfusu şu an ne kadar? 10 milyon mu? 15 milyon mu? Kaç? 40 milyon. Bu kaç? 25-30 milyon civarında dedi teknik yönetmenim sevgili Necdet. 30 milyonu şeyle çarpın, 300 bin işte, bir doğru orantı yapalım, 300 bin civarında nüfusu olan bir yere 10 milyon kişi gidiyorsa, 30 milyon nüfusu olan bir yere kaç bin kişi gider? 30 milyonla 10 milyonu çarpıp 300 bine bölmek lazım. Yani aradaki farkı görebilmek için. Ve böyle bir turist İstanbul'a gelse, Türkiye'ye gelse ne olurdu Türkiye'nin turizm kazancı? Bunu bir düşünmek lazım. Yani gerçekten böyle bir şey. Turizmden, turizm pastası böyle bir şey. Turizm cenneti haline getirmek böyle bir şey. Bizim güzelim ülkemizi de bir dünya terör saldırısıyla, şunuyla, bununla tabii turistleri korkutup kaçırmak istiyor ülkemizden maalesef. Ama bakın, hiç terör yok, bir şey yok. Gayet sakin bir şehir Cardiff ve ülke Galler. Ama tarihi güzellikleri de sınırlı. Tarihi görülebilecek yerler de sınırlı. Yani bir kalesi var, kilisesi var, Doctor Who müzesi var. Ama hani bu kadar mütevazi bir görülecek yerde sınırlı olmasına rağmen 300 bin civarındaki nüfusa gelen kişi sayısı 10 milyon ziyaretçi. Bu da turizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Liman bölgesindeki kafeler çok canlıydı ben gittiğim zaman. Limana karşı yemek yiyebilirsiniz mesela. Zaten yazıyı gönderdiğim zaman dergiye de limana karşı yemek başlığını atmış dergide. Bu arada Ekim'de yazdığım Galler yazısıyla ilgili böyle notlar aktarıyorum size. Niye Ekim? Şu an Aralık'tayız. Çünkü ancak fırsat bulabildim. Konuklarımdan, yoğun program içeriğinden. Jingle'da da seyahat alternatifleri dediği için bunu söylemek istedim. Ha, bu arada dergiye yazı yazan arkadaşlarım da gelecekler. Onlarla da konuşacağız. Yani mesela bir arkadaşımız dergide sadece yeme içmeyle ilgili yazıyor ve oldukça keyifli notları var onun da. Mesela hani Paris'te makaron nerede yenir vesaire, bunları öğrenebiliriz ondan da. Önümüzdeki haftalarda dergiden de arkadaşlarım gelecek ve seyahat edilebilecek yerleri onlarla da konuşacağız. Öyle bir programda yapıyoruz değerli dinleyenler. Evet. Dediğim gibi başta da radyo çok dürüst bir mecra. Yani, daha dürüst bir mecra diyeyim en azından. Çünkü her şeyi böyle daha içtenlikle konuşabiliyoruz. Mesela Orta Asya ile ilgili yazı yazdım dergiye, Traveler'a. Ama mesela orada daha dürüst olamadım. Daha resmi bir yazıydı. Ama mesela radyo programında diyebiliyorum ki gerçekten hani görülebilecek yerler daha sınırlı ve iyi ki gelmişiz Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerle birlikte diyebiliyorum. Ama bunu tabii dergide ya da bunu yazılı olan mecrada demeniz çok olası, çok kolay değil. O anlamda radyoyu seviyorum bu samimiyetinden, dürüstlüğünden dolayı. Sevgili dinleyenler, programın sonuna geldik. Az şarkı çalmamla övünüyorum. Bu programda da sadece iki şarkı çaldım. Çünkü ne diyorum, çok konuşuyoruz, az şarkı çalıyoruz. Önümüzdeki hafta Her Şeyi Bilen Kadın bizimle olacak. Sinema haberlerini Beyaz Perde'ye bağlanacağız. Beyaz Perde'nin yayın yönetmeni Duygu'dan alacağız. Ve stüdyo konuğum olacak Halil İnanıcı. Son kitabıyla Halil İnanıcı bizimle olacak. Onunla da Aşkın Yedir Menzilini stüdyomuzda konuşacağız. 18 haberlerine bağlanıyoruz Selin Yazıcı'ya. Ben kaçıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RS.